Friedrich Nietzsche, Neden Bu Kadar Akıllıyım? Çeviren Selin Can Cemgil, Seslendiren Emrah Akşık. Kişi nasıl olduğu kişi olur? 1. İnsanlığın karşısına bugüne dek ondan talep edilen en zorlu şey ile çıkmam gerektiği için kim olduğumu anlatmak zorundayım. Şu bilinmeli, kendimi açık etmemiş değilim. Ama görevimin yüceliği ve çağdaşlarımın basitliği arasındaki fark belli. Hiçbiri beni duymadı, hiçbiri beni görmedi. Ben kendi halinde yaşayan biriyim. Yaşadığımı söylemek belki de sadece bir önyargıdan ibaret. Kendimi aslında yaşamıyor olduğuma ikna etmem için yazın Oberengadin'de ziyaretime gelen kültürlü insanlardan biriyle konuşmam yeterli. Bu şartlar altında tabiatımın esasen karşı çıktığı şeyi, olsa olsa içgüdülerimin gururudur bu, söylemem gerekir. Beni duyun. Ben şöyle şöyleyim. Hepsinden öte beni kimseyle karıştırmayın. 2. Söz gelimi ben bir öcü veya ahlak canavarı değilim. Hatta erdemli olduğu için saygı gören bir insanın tam tersi karakterdeyim. Aramızda kalsın, bence bu benim gururumla doğru orantılı. Ben Dionysos'un müridiyim. Aziz olacağıma bir satir olmayı tercih ederim. Ama siz bu kitabı bir dinleyin. Muhtemelen amacıma ulaştım. Belki de bu zıtlığa neşeli ve cana yakın bir açıklama getirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir tüm bu yazdıklarım. Vaat ettiğim son şey insanlığı geliştirmek. Benimle birlikte yeni putlar yaratılmayacak. Eskiler gizli kusurlarını çoktan öğrenmiş olabilirler. Benim çağrım daha ziyade putları devirmek. Bu benim idealler yerine kullandığım sözcük. Tam da ideal bir dünyanın üretilmesi gibi, gerçeklik asıl değerinden, anlamından, doğruluğundan yoksun bırakılmış. Gerçek dünya ve algılanan dünya en basit anlatımla üretilmiş dünya ve gerçeklik. İdeal yalanı, İnsanlığı en temel içgüdülerine kadar yalan yanlışla dolduran gerçekliğin en büyük laneti haline geldi. Öyle ki bu yalan, onun büyümesini, geleceğini ve bu gelecek için verilen bu yüce hakkını güvence altına alan değerlerin tam tersi kavramlara tapınılmasına sebep oldu. 3. Yazdıklarımın havasını nasıl soluyacağını bilen herkes, o havanın yükseklere ait, İnsanı zinde tutan bir hava olduğunu bilir. Kişi buna hazırlıklı olmalıdır. Yoksa tehlikesi soğuk algınlığı kadar küçük bir şey olmaz. Buz çok yakın. Yalnızlıksa devasadır. Ama her şey ne büyük huzurla serilmiştir ışığın altında. Nasıl da özgürce nefes alır insan. Kişi ne denli aşağısındadır kendisinin. Benim algıladığım ve yaşadığım felsefe, buzlar ve yüksek dağların ortasında yaşamaya gönüllü olmaktır. İlginç ve varlığı sorgulanabilir olan her şeyin, ahlakın yasakladığı her şeyin araştırılması. Yasak olanın içinde dolaşırken edindiğim deneyimle, ahlaki değerlendirmelerin ve idealleştirmenin esas nedenlerinin arzu edilenden farklı olabileceğini öğrendim. Filozofların gizli tarihi, o büyük isimlerin psikolojisi benim için aydınlığa kavuştu. Bir ruh hakikate ne kadar katlanabilir, ne kadarına cüret edebilir? Bu benim için gitgide değerin asıl ölçütü oldu. Hata, yani ideale olan inanç, kör olmak değil korkak olmaktır. Her edim, bilgiye doğru atılan her adım cesaretten, kişinin kendisine karşı direncinden, kendine olan dürüstlüğünden doğar. Ben idealleri reddetmiyorum. Sadece onlara karşı bir rekabet halindeyim. Nitimur in vetitum. Bizim için yasaklanmış olan için çabalarız. Ovidius tarafından söylenmiştir. İşte bu cümlenin ışığında benim felsefem kazanacak bir gün. Çünkü bugüne dek yasakladıkları tek şey gerçekliğin kendisidir. 4. Zerdüşt tüm yazdıklarımın arasında farklı bir yerde durur. Bu kitabı yazarak insanlığa bugüne dek sahip olduğu en müthiş hediyeyi vermiş oldum. Bin yıllık sesiyle bu kitap, sadece var olan en yüce, tam bir dağ havası taşıyan bir kitap değil, insanoğlunun tüm gerçekliği o muazzam eteklerinde yayılıyor, ayrıca doğrunun en bol olduğu kaynaktan doğan derin bir kitap. İçine salınan kovanın, zenginlik ve iyilik dolmadan çekilmediği tükenmez bir kuyu. Burada konuşan bir peygamber değil, insanların din kurucuları dedikleri şu hastalıkla güç isteminin rezil karışımlarından biri hiç değil. Her şeyden önce bilgelik anlayışına zavallı bir haksızlık yapmamak için bu dingin ses tonundan, bu ağızdan çıkanlar düzgünce duyulabilmeli. Fırtınaya sebep olan sessiz kelimelerdir. Kumruların pençelerinde süzülen fikirlerdir dünyayı yöneten. İncirler ağaçtan düşer, olgun ve tatlıdırlar ve düşerken kızılderileri açılıverir. Ben olgun incirler için bir kuzey rüzgarıyım. Tam da incirlerin ağaçtan düşmesi gibi, dostlarım bu öğretiler de size düşüyor. Lezzetine varın onların. Güz dört bir yanımızda, berrak gökyüzü ve öğleden sonra da. Burada tutucu konuşulmaz, hiçbir şey vaaz edilmez, inanç talep edilmez. Bu söylevlerin temposu yavaştır. Sonsuz bir ışık bereketinden, mutluluğun derinliklerinden damla damla, kelime kelime dökülür. Bu sözler yalnızca en seçkin olanlara ulaşır. Burada dinleyici olmak için eşsiz bir ayrıcalığa sahip olmak gerekir. Herkes öyle serbestçe kulak veremez Zerdüşt'e. Zerdüşt bir gönül çelen değil midir? Ama önce ne der yalnızlığına tekrar kavuştuğunda? Herhangi bir pirin, azizin, mesihin veya diğer dekadonlardan birinin söyleyebileceğinin tam tersini. Dekadons kelimesinden türetilen isim. Burada yozlaşmış anlamında kullanılmıştır. Yalnızca farklı konuşmaz Zerdüşt. O farklıdır da aynı zamanda. İşte bir başıma gidiyorum, müritlerim. Siz de gidin şimdi kendi yolunuza. İstediğim bu. Benden uzaklaşın ve kendinizi Zerdüşt'ten koruyun. Ve asıl ondan utanın. Belki de sizi kandırıyordur. Bilge insan yalnızca düşmanlarını sevmekle kalmamalı, dostlarından nefret de edebilmelidir. Eğer talebeliğe devam ediyorsan, öğretmeninin hakkını yeterince vermemişsin demektir. Neden tacımı çekiştirmeyi reddediyorsunuz? Bana saygı gösteriyorsunuz. Ama ya bu hürmetiniz bir gün yerle bir olursa? Dikkat edin de bir put sizi vahşice öldürmesin. Zerdüşt'e inandığınızı mı söylüyorsunuz? Ama Zerdüşt'ün ne önemi var? Siz bana inanıyorsunuz. Ama inananların ne önemi var? Daha kendinizi bulmadan beni buldunuz, tüm inananlar gibi. Demek ki inanç çok az şey ifade ediyor. Size yalvarırım, beni kaybedin ve kendinizi bulun. Ancak siz hepiniz beni inkar ettiğinizde size geri döneceğim. Yalnızca asmaların değil, her şeyin olgunlaştığı bu muhteşem günde hayatıma bir güneş ışığı demeti düştü. Bir ardıma, bir de önüme baktım. Hayatımda bu kadar güzel ve iyi şeyi bir arada hiç görmemiştim. 44. yılımı boş yere gömmediğimi, buna hak kazanmış olduğumu hissettim. Hayati olanlar kurtarılmıştı, ölümsüzlerdi onlar. Değerlerin yeniden değerlendirilmesi, Zerdüşt'ün şarkıları, putların alacakaranlığı, çekişle felsefe yapma girişimim, hepsi bu yılın, hatta son çeyreğinin ürünü. Nasıl olur da tüm yaşamım için minnettar olmam ki? İşte bu yüzden kendime kendi hayatımı anlatıyorum. Neden bu kadar bilgeyim? 1. Varoluşumun iyi talihi, belki de eşsizliği demeli, onun yazgısından gelir. Bilmece gibi söyleyeyim. Babam gibi çoktan ölüyüm, annem gibi hala yaşıyor ve yaşlanıyorum. Hayat merdiveninin en yüksek ve en alçak basamağından geliyormuş gibi, hem bir dekadon hem de bir başlangıç olan bu ikili köken, beni muhtemelen diğerlerinden farklı kılan tarafsızlığımı, yaşamın bütün sorunlarına dair ayrılıklar karşısında tarafsızlığımı, özgürlüğümü açıklayabilir. Dekadon, burada inmekte olan, inen anlamında kullanılmıştır. Yükselişi ve çöküşü kimse benden daha iyi sezemez. Bu konuda mükemmel bir hocayımdır. İkisini de bilirim. Çünkü ben her ikisiyim. Babam öldüğünde 36 yaşındaydı. Ilımlı, kibar ve hastalıklı bir adamdı. Bu dünyaya sadece ölmek için gelmiş biri gibi. Hayatın kendisi değil de iyi bir anısı gibiydi. Hayatının çöküşe geçtiği yaşlarda benim hayatım da çökmeye başladı. 36 yaşımda canlılığımın en düşük seviyesindeydim. Yaşıyordum ama önümü göremeyecek haldeydim. O zamanlar 1879'da Basel'deki profesörlük görevimden istifa edip yazı St. Moritz'de bir gölge gibi geçirmiş, hayatımın en güneşsiz kışını Namburg'da bir gölge olarak yaşamıştım. Dibe vurduğum noktaydı bu. Gezgin ile Gölgesi o zamanlarda yazıldı. Gölgenin ne olduğunu biliyordum o zamanlar şüphesiz. Bir sonraki kış, Cenevre'de geçirdiğim ilk kış, beni, aşırı kansızlık ve kas zayıflığının gerektirdiği o tatlılık, o uhrevilik, tan kızıllığını ortaya çıkardı. Bahsi geçen eserden yansıyan aydınlık, neşe, o coşkun ruh, yalnızca yoğun psikolojik zayıflığımla değil, çektiğim aşırı acıyla da bağdaşır. 3 gün kesintisiz süren baş ağrılarının, balgam kusmanın ettiği işkenceler sırasında, sağlıklıyken anlayabilmek için yeterince kurnaz, duygusuz, sosyete düşkünü olmadığım şeyleri soğukkanlılıkla kavradım. Müthiş bir diyalektik vuzuha eriştim. Okurlarım diyalektiği ne derece dekadans belirtisi saydığımı muhtemelen bilirler. En meşhur örnek olan Sokrates olayındaki gibi. Aklın bütün o hastalıklı kargaşası, ateşten yarı baygın düşmek, bunlar bugüne kadar bana yabancı olan doğasını ve ne sıklıkta ortaya çıktığını ancak kitaplardan öğrenebildiğim şeylerdi. Benim kanım yavaş akar. Bugüne kadar ateşimin çıktığını bilmem. Beni bir süre sinir hastalığından tedavi eden doktor en sonunda "Hayır, sizin sinirlerinizde bir şey yok, sinirli olan benim," demişti. Görünen bir rahatsızlığa sahip değilim. Yorgunluğa bağlı olarak zayıf bir midem olsa da organik bulgulara dayalı bir mide rahatsızlığım yok. Gözümle ilgili sorun da bazen neredeyse körlük derecesine ulaşıyor ama sadece bir etki olarak, neden olarak değil. Yaşamsal gücüm ne kadar yüksekse, görüş gücüm de o kadar yükseliyor. Yaşamımın upuzun geçen yılları benim için hem iyileşme hem de maalesef tekrar kötüleşme, düşüş ve bir çeşit dekadans anlamına gelir. Bütün bunlardan sonra dekadans sorunu hakkında ne kadar deneyimli olduğumu söylemem gerekir mi? Dekadans konusunda görmüş geçirmiş biriyim. İncelikle işlenmiş bir kavrama ve anlama gücü, küçük detayları yakalama yeteneği, ileriyi görebilme psikolojisi ve karakterimi oluşturan diğer bütün şeyler, bunları ancak o zamanlarda edinmiştim. Gözlem yapmama yarayan bütün yetilerimle birlikte gözlemlerimin, dolayısıyla da her şeyin berraklaştığı zamanların hediyesidir. Benim en uzun sınavım, asıl deneyimim, daha sağlıklı kavram ve değerlere marazi bir bakış açısıyla bakmak ve diğer taraftan da zengin bir hayatın sağladığı bolluk ve özgüvenin içinden dekadans içgüdüsünün gizli işleyişine doğru bakmaktır. Ustalaştığım bir şey varsa eğer, bunda ustalaşmışımdır. Bakış açılarını değiştirmek artık kontrolümün altında. Buna kabiliyetim var. İşte bu yüzden değerlerin yeniden değerlendirilmesini ancak ben yapabilirim. 2. Dekadan olmamın yanı sıra onun tam tersiyim de. Bunu asıl kanıtlayan şey, kötü koşullarda bile her zaman kendim için doğru olanı seçmiş olmam. Bir dekadan her zaman kendisi için zararlı olanı seçer. Bir bütün olarak bakarsak sağlıklıydım. Dekadonluğum ise özgün bir durumdu. Alışılmış durumlardan ayrıksı durma ve mutlak yalnızlık için hissettiğim enerji, kendime baktırmamak, tedaviye izin vermemek için kendimi onca zorlayışım, hepsi o zamanlar benim için gerekli olan şeylere yönelik koşulsuz bir emin olma içgüdüsüne ihanet etti. Kendi kendimin elinden tuttum, kendimi iyileştirdim. Bütün fizyologlar kabul edecektir. Bunun için birinci şart, insanın öncelikli olarak sağlıklı olmasıdır. Tipik bir marazlı iyileşemez, kendini iyileştiremez. Öte yandan, sağlıklı bir insan için hastalanmak, yaşama daha çok teşvik edebilir insanı. Bu yüzden uzun süren hastalığım bana şimdi şöyle görünüyor. Yaşamı, onunla birlikte kendimi de yeniden keşfettim. Bütün iyi, hatta küçük şeyleri diğerlerinin tadamayacağı şekillerde tattım. Felsefemi sağlık ve yaşam isteğiyle kurdum. Yaşamsal gücümün en az olduğu bir dönemde karamsar olmayı bıraktığımı söylemeliyim. Kendi kendimi iyileştirme içgüdüsü, yoksunluk ve cesaretsizlikle dolu bir felsefeden korudu beni. Yetkinlik denen şey aslında nasıl anlaşılır? Yetkin bir insan duyularımıza iyi gelir. O aynı zamanda sert, narin ve iyi kokulu olan bir tahtadan oyulmuş gibidir. Yalnızca kendi için iyi olan şeyleri sever. Yararlı olma sınırı aşıldığında ise tercihleri de zevk alması da durur. Hataları değil, çareleri ilahlaştırır. Kötü olayları kendi lehine çevirir. Onu öldürmeyen şey güçlendirir. O, içgüdüsel olarak gördüğü, duyduğu, deneyimlediği her şeyden kendi payını çıkarır. İlkesi seçiciliktir, fazlasını reddeder. Kitaplarla, insanlarla, manzaralarla, neyle uğraşıyor olursa olsun her zaman toplumunun içindedir. Seçimlerini, izin verdiklerini, güvendiklerini onurlandırır. Her türlü uyarıcıya karşı yavaşça, uzun bir dikkatin, istenen bir gururun onun içine ektiği yavaşlıkla tepki verir. Ona yaklaşan uyarıcıyı yollarda karşılamaz. Önce bir dener onu. Ne şanssızlığa ne de suça inanır. Kendisiyle, diğerleriyle uzlaşır, nasıl unutulacağını bilir. Yeterince güçlüdür. Her şey onun iyiliğine olmaktadır. Sözün özü, Decadon'un tam karşıtıyım ben. Çünkü deminden beri kendimi anlatıyorum. 3. Bu çifte deneyim, karşıt görünen dünyalara erişebilmem, doğamda her türlü var eder kendini. Kendimin görsel ikiziyim ben. Bir değil iki yüzüm var, belki de 3. Kökenlerim bana sadece, yerel veya sadece ulusal temellerle koşullanmış olanların ötesinde bir bakış açısı bahşetmiş olsa da, iyi bir Avrupalı olmak için hiçbir çaba göstermem gerekmez. Öte yandan, şimdiki Almanlardan, devlet yurttaşı Almanlardan çok daha Almanım muhtemelen. Ben siyaset karşıtı son Almanım. Atalarımsa Polonya soylularındandı. Bedenimde onlardan gelme bir sürü ırksal içgüdü taşıyorumdur belki, kim bilir. Liberum veto, oradan geçmiş olabilir kanıma. Liberum veto, Latince, yatsıma özgürlüğü demektir. Seyahatlerimde bazen bizzat Polonyalılar tarafından sürekli Polonyalıya benzetildiğimi, neredeyse hiçbir zaman Alman'a benzetilmediğimi düşününce, Almanlık bana şöyle bir dokunmuş geçmiş gibi duruyor. Ama annem Franziska Uhle ve babaannem Ertmute Kruse tam bir Almandılar şüphesiz. Babaannem gençliğini o eski güzel Weimar'da geçirdi. Göte'nin çevresiyle ilişkileri vardı. Babaannemin kardeşi Königsberg'de teoloji profesörü olan Krause, Herdağ'ın ölümünden sonra kiliselerin baş yöneticisi olarak Weimar'a çağrılmıştı. Annesinin, benim büyük babaannemin, genç Göte'nin günlüğünde Mutgen adıyla geçiyor olması oldukça mümkün. İkinci evliliğini Eilenburg'da kilise yöneticisi olan Nietzsche ile yapmıştı. Büyük Savaş'ın sürdüğü 1813 yıllarıydı. Napolyon ve askerlerinin Eilenburg'a girdiği gün, Ekim'in 10'unda doğum yaptı. Bir Saksonyalı olarak Napolyon'un hayranıydı. Belki ben de ona çekmişimdir. Babam 1813'te doğdu. 1849'da öldü. Lützen'a çok uzak olmayan Roke'nin papazlığını yapmadan önce birkaç yıl Altenburg Kalesi'nde yaşadı ve oradaki 4 prensesi eğitti. O zamanki öğrencilerinden biri, şimdi Hanover Kraliçesi, diğeri Grand Duchess Konstantin, öteki Oldenburg Grand Duchess'i, sonuncusuysa Saks-Altenburg Prensesi Therese. Babam Prusya Kralı Friedrich Wilhelm'e derin bir saygı beslerdi. Babamı papazlığa o atamıştı. 1848 olayları onu son derece üzmüştü bu yüzden. 1848 yılında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan ayaklanma, devrim ve özgürlük hareketleri olmuştu. Ben bahsi geçen kralın doğum gününde Ekim'in 15'inde doğdum ve bekleneceği üzere bir Hohenzollern hanedanı ismi olan Friedrich Wilhelm'i ondan aldım. Doğduğum gün benim için her zaman avantaj oldu. Bütün çocukluğum boyunca doğum günüm tatildi. Böyle bir babamın olması benim için büyük bir ayrıcalık. Yaşamın bizzat kendisinin, yaşamı olumlamamın haricinde ayrıcalık adına daha başka neyim varsa bununla açıklanabilir gibi geliyor bana. Daha müthiş, daha incelikli şeylerin dünyasına bilmeden girmek için biraz dikkat kesilmem yeterli. Ayrıca niyet etmeme gerek yok. Orada evimdeyim. En derinde yatan tutkum ilk olarak orada özgürleşiyor. Bu ayrıcalığa hayatın pahasına sahip olmam hiç de adaletsiz bir alışveriş değil. Zerdüştüm'den bir şeyler anlamak için kişi benim kadar yetkin, yaşamın bir adım ötesinde olmalı. 4. Benim için yararlı olacağını düşündüğüm zamanlarda bile kendime karşı ön yargılı olma sanatını asla anlayamadım ki bunu da eşi benzeri olmayan babama borçluyum. Ne kadar Hristiyanlık dışı görünürse görünsün kendime tek bir düşman edinmedim. Hayatımı evirin çevirin, belki yalnızca bir kez hariç kimsenin bana kötü bir niyetle yaklaşmadığını göreceksiniz. Fakat tam tersine çokça iyi niyet izleri bulabilirsiniz. İstisnasız herkese kötü davranan biriyle kurduğum ilişkide de onlardan yanadır. Her ayıyı evcilleştiririm. Soytarıları bile hizaya getiririm. Mazel Akademisi'nin son sınıf öğrencilerine Yunanca dersi verdiğim 7 sene boyunca ceza gerektiren hiçbir durumla karşılaşmadım. En tembel öğrenciler benim dersimde çalışkan olmuşlardı. Tesadüfi olaylarla her daim baş edebilirim. Kendi kendimin ustası olmak için hazırlıksız olmalıyım. Bırakın insan denen ne olursa olsun, istediği kadar akorsuz olsun, ondan duyulmaya değer bir şeyler çıkaramazsam hastayım demektir. Kendilerini daha önce hiç böyle işitmediklerini o enstrümanlardan sıklıkla duymuşumdur. En güzel örneği, affedilemez şekilde genç ölen Heinrich von Stein olmalı. Dikkatlice iznimi aldıktan sonra 3 günlüğüne Sils Maria'ya gelmiş ve herkese buraya Ingadi'nin hatırına gelmediğini açıklamıştı. Prusya aristokratının tüm o tehditkar bayağılığıyla Wagner, bir de Düring batağına saplanmış olan bu muhteşem adam 3 gün içinde özgürlük rüzgarlarıyla kanatlanıvermişti adeta. Ona bunun herkes için böyle olduğunu, kimsenin bir hiç uğruna Bayreuth'un 1800 metre üzerinde yaşamayacağını söyleyip durdum ama bana inanmayı reddetti. Bana öyle ya da böyle kötülüğü dokunanlar olmuşsa bile bunların hiçbiri istem, en azından art niyet yüzünden değildir. Daha önce de söyledim, asıl yaşamıma zarar veren iyi niyetten şikayetim var. Deneyimlerim bana sözde bencil olmayan itkilere, sürekli komşu sevgisi öğütleyenlere karşı genel bir güvensizlik besleme hakkı tanıyor. Bana göre bir zayıflık uyaranlara karşı koyma beceriksizliğinin bireysel durumlarıydı. Acıma, dekadonlar için bir erdem olabilir ancak. Acıyanların yüzüne vuruyorum. Onlar alçak gönüllülük, hürmet etme, incelikli düşünme huyunu hemen yitirirler. Acıma hissi onların elinde avamlaşır birden. Görgüsüzlüğün tıpatıp aynısıdırlar. Muazzam bir kadere, yaralı bir tecride, ağır bir suçluluk duygusunun ayrıcalığına ulaşabildikleri zaman bu acıyan eller bazı koşullar altında hemen tahrip ederler onu. Acıma hissinin üstesinden gelmeyi saygın bir erdem olarak kabul ederim. Zerdüşt'ün ayartılmasında, Zerdüşt'ü büyük bir sıkıntının sardığını, acıma hissinin son günah gibi üstüne çöktüğü ve onu kendinden uzaklaştırmak için ayarttığı bir bölüm yazdım. Ustalığını sürdürmek, ödevinin yüceliğini, sözde bencil olmayan davranışlarda kendini gösteren bayağı ve dar görüşlü dürtülerden uzak tutmak, Zerdüşt'ün belki de geçmek zorunda olduğu son testtir bu, gücünü asıl kanıtlayacak sınavdır. 5. Başka bir açıdan da çok erken yaşta ölen babamın hayatını sürdürüyor gibiyim. Hatta onun tıpkısıyım. Hiçbir zaman denkleriyle bir arada yaşamamış, eşit haklar kadar misilleme kavramını da erişilmez bulan herkes gibi, ben de bana karşı büyük veya küçük bir aptallık yapıldığında koruyucu önlemler almayı ve bekleneceği üzere her türlü savunmayı, mazeret uydurmayı kendime yasak ederim. Benim aptallığa karşı misilleme anlayışım ona bilgelikle cevap vermektir, mümkün olan en hızlı şekilde. Buna kimse yetişemez. Bir benzetmeyle anlatayım. Tatsız bir olayı tatlandırmak için bir kavanoz reçel yollarım. Birinin bana ufak bir kötülük etmesi yeter, hemen geri öderim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kötülük edene, diğer şeylerle birlikte kötü niyete de teşekkürlerimi sunmanın bir yolunu bulurum ya da ondan bir şey isterim ki bu bir şey vermekten daha nazik olabilir. Bir de bence en çiğ sözcük, en bayağı harf bile sessizlikten daha iyi huylu, daha saygıdeğerdir. Sessiz duranlar neredeyse her zaman için incelikten, nezaketten yoksundurlar. Sessizlik bir karşı gelmedir. Yutmak zorunlu olarak kötü bir karakter ortaya çıkarır. Mideyi bile mahveder. Sessiz duranların tümü hazımsızlık çeker. Çiğliğin hakkını yemek istemediğimi anlıyorsunuzdur. O, şimdiye dek ortaya çıkan en insani karşı koyma yöntemidir ve bu modern, fazla şımarık çağda en önde gelen erdemlerimizden biridir. Birisi eğer yeterince zenginse, haksız olmak iyi bir yazgı bile olabilir. Haksızlıktan başka bir şey yapmamak için yeryüzüne inen bir tanrı, cezayı değil de suçu üstlense bu bile başlı başına kutsaldır. 6. Hınçtan kurtulma, hınç konusunda aydınlanma. Sonuçta buna uzun süren hastalığım olduğum kadar mecbur oluşumu kim bilebilir ki? Sorun hiç de basit değil. İnsan hem güçlü olmayı hem de acizliği yaşamış olmalı. Hasta ve aciz olmaya karşı bir şey söylenecekse o da bu gibi durumlarda insandaki asıl sağlıklı itki olan saldırı ve savunma içgüdüsünün yumuşamasıdır. İnsan herhangi bir şeyden nasıl kurtulacağını, o şeyle ne yapacağını, onu nasıl püskürteceğini bilemez. Her şey rahatsızlık verir. İnsanlar ve nesneler zoraki yakınlaşır. Olaylar derinden yaralar. Hafıza iltihaplı bir yara olmaya başlar. Hasta olmak başlı başına bir hınç sebebidir. Buna karşılık hasta insanın tek bir çaresi vardır. Ben buna Rus kaderciliği diyorum. Savaşmak onun için fazla zorlaştığında isyan etmeden kara uzanan Rus askerinin karşı çıkmadan kabullendiği kadercilik. Hiçbir şeyi kabul etmemek, üstlenmemek, içeri kabul etmemek, hiçbir tepki vermemek. Bu kaderciliğin en büyük nedeni her zaman için ölme cesareti demek değildir. Yaşam için en tehlikeli koşullar altında bile yaşamı koruyan bu kadercilik, metabolizmanın yavaşlaması, bir nevi kış uykusuna dalma isteğidir. Bu mantıkla birkaç adım daha ilerleyen insan, haftalarca bir mezarda uyuyan Hint fakirine döner. Tepki verince çok yorulacağından hiçbir tepki vermemek. Mantık budur. Ayrıca hiçbir şey hınçtan daha hızlı bitirmez insanı. Kızgınlık, aşağılanma, hastalıklı bir duyarlılık, intikam alamama acizliği, intikamı arzulamak, hatta bunun için yanıp tutuşmak. Bunlar bitkin biri için en zararlı tepkilerdir. Sinirsel enerjinin çabucak tükenmesine, zararlı salgıların, safranın korkunç artışına neden olur. Hasta insan için hınç asıl yasak olan şeydir. Şeytandır ve maalesef en doğal eğilimdir. O bilge psikolog bu da anlamıştı bunu. Hristiyanlık gibi acınası bir şeyle karıştırmamak için sağlık bilgisi olarak tanımlanması gereken bu din, asıl sonucu hınca karşı zafer kazanılmasına dayandırmıştı. Ruhu ondan kurtarmak, iyileşmek için ilk adım. Düşmanlık ederek düşmanlık sona ermez. Bu, Buda'nın öğretisinin başlangıcını oluşturur. Bunu söyleyen ahlak değil, fizyolojidir. Acizlikten doğan hınç, en çok da aciz insanın kendisine zararlıdır. zengin bir karakterin ön koşul olduğu bir diğer durumda ise, hislerin tümüne hükmedebilen o aşkın his, zengin bir yaratılışın kanıtıdır adeta. Acımaya, intikam isteğine ve de özgür irade öğretisine karşı sürdürdüğüm mücadelenin, Hristiyanlıkla mücadelem de bunun özel bir örneğidir, cömertliğini bilenler, kişisel sürecimi neden tam olarak burada ortaya koyduğumu, neden pratik anlamında kendimden bunca emin oluşumu anlayacaktır. Dekadans zamanlarımda zararlı bulduğum için tüm bu hisleri kendime yasak ettim. Yaşamım yeniden yeterince zengin ve gurur verici olur olmaz da onları kendimden uzaklaştırdım. Çünkü aşağımda kalıyorlardı. Bahsettiğim Rus kaderciliği burada yoluma çıktı. Şans eseri şahsıma bağışlanmış tüm o katlanılmaz durumlara, yerlere, yaşam alanlarına, topluluklara sımsıkı sarılmıştım bir inat. Bu kadercilik onları değiştirmekten, onların değiştirilebilir olduğu fikrinden çok daha iyiydi. İnsanın kendine karşı ayaklanmasından. Bu halde kendimi rahatsız ettiğimde, zorla uyandırıldığımda ölümcül derecede ters olabiliyordum. Aslında tüm bu girişimlerin her birinde ölüm tehlikesi vardı. İnsanın kendini bir yazgı olarak görmesi, başka bir şey olmak istememesi. Bu gibi durumlarda işte bu sağduyudur. 7. Savaş başka bir mesele. Doğam itibarıyla savaşçı bir insanım. Saldırıya geçmek güdülerimin bir parçasıdır. Düşman olabilmek, düşman olmak muhtemelen güçlü bir yaratılışın varsayımı anlamına gelir. Bu dayanıklılık gerektirir. Dolayısıyla da dayanıklılık talep eder. Nasıl ki saldırgan, patos gücün bir parçasıysa, intikam alma isteği ve zavallılık da zayıflığın bir parçasıdır. Patos, Yunanca'da merhamet ve acıma duygusu uyandıran nitelik. Örneğin kadın intikam peşindedir. Başkalarının sıkıntısına duyarlı olması gibi intikam duygusu da onun zayıflığının bir ürünüdür. Saldırganın gücünün gerekli gördüğü intikam miktarının da bir çeşit ayarı vardır. Her artış güçlü bir rakip ya da sorun arayışında kendini gösterir. Çünkü savaşçı bir filozof sorunları da düelloya sokar. Ödev genel anlamıyla muhalefete karşı değil, tüm gücünü, esnekliğini, askeri hünerlerini üstünde konuşturabileceği şeylere, benzerimiz olan muhaliflere karşı ustalaşmaktır. Dürüst bir düello için ilk koşul düşman önünde eşitliktir. İnsan küçümsediği zaman savaşamaz. Tepeden baktığında, bir şeyi kendinden aşağı gördüğünde insanın savaşacak bir şeyi kalmamış olur. Benim savaşma şeklim 4 önerme içerir. Birincisi, yalnızca galip şeylere saldırırım. Bazen onlar galip gelene kadar beklerim. İkincisi, savaşımda yalnızsam, bir müttefikim yoksa saldırırım. Yalnızca kendimi tehlikeye atarım. Herkesin ortasında kendimi tehlikeye sokmadığım bir adım asla atmamışımdır. Bu, benim için doğru davranışın koşuludur. Üçüncüsü, asla insanlara saldırmam. İnsanı sadece usulca ilerleyen, anlaşılması neredeyse imkansız sıkıntısını görünür kılmak için bir büyüteç gibi kullanırım. David Strauss'a, daha doğrusu Alman kültürünün yazdırdığı o külüstür kitabın başarısına da böyle saldırdım ve bu kültürü suçüstü yakalamış oldum. Wagner'a, daha doğrusu cin fikirlileri bol ürün verenlerle, gecikmişleri muhteşemlerle karıştıran kültürümüzün melez güdülerine, yanlışlığına da böyle saldırdım. Dördüncüsü, bütün kişisel farklılıkları dışarıda tutulmuş, geçmişinde kötü bir deneyimi olmayan şeylere saldırırım. Tam tersine benim için saldırmak iyi niyetin, bazense minnetin bir kanıtıdır. Bir şeye, kişiye ismimi bağlayarak onu şereflendirmiş olurum. Lehte ya da aleyhte fark etmez. Hristiyanlığa karşı savaşıyorsam bu bana yakıştığı içindir. Çünkü daha önce o taraftan hiçbir belayla, zorlukla karşılaşmadım. En kelli felli Hristiyanlar bile bana her zaman arkadaşça davrandılar. Hristiyanlığın zorunlu düşmanı olan ben, bin yıldır süren yazgı yüzünden bireye kin beslemekten çok uzağım. 8. İnsanlarla ilişkimde bana azımsanmayacak sorunlar çıkaran bir huyumdan daha bahsedeyim. Temizlik konusunda tümüyle esrarengiz bir sezgim var. Öyle ki tüm ruhların dolaylarını, hatta en içini, ta iç organlarına kadar koklayabilirim. Bu sezginin yanı sıra her bir sırra dokunmama yarayan psikolojik bir duyargam var. Onunla yaratılışın dibine çökmüş, muhtemelen kötü kandan gelen ama üstü eğitimle örtülen tüm o gizli pisliklere dokunur, her gizi avuçlarımda tutarım. Eğer gözlemim doğruysa, benim temizlik sezgimle arası açık olan bu yaratılışlar, bu tiksintimi kendi paylarınca hissederler ki, bu onların daha iyi kokmalarına sebep değildir. Huyum gereği, bana karşı had safhada temiz olunması varoluşum için bir ön koşuldur. Temiz olmayan şartlarda kaybolurum ben. Su gibi berrak ve pırıl pırıl bir elementin içindeymişim gibi yüzer, yıkanır, oynarım sürekli. Bu, insanlarla kurduğum ilişki konusunda tam bir sabır testidir. Benim insanlığım, insanların duygularını paylaşmak değil, onların duygularını paylaşmaya katlanmaktır. İnsanlığım daimi bir kendini yeniştir. Ama tek başınalık benim için gerekliliktir. Demek istediğim, iyileşmeye, kendime dönmeye, özgür, hafif ve oyuncul nefesler alabilmeye. Benim zerdüştüm, yalnızlığa ve şayet anlaşıldıysam temizliğe yazılmış bir ditiramptır. Ditiramp, antik Yunan'da Dionysos şerefine okunan tören şarkısı. Neyse ki safi aptallığa değil. Renklerden anlayan biri ona pırlanta diyecektir. İnsanlardan, ayak takımından tiksinmek benim için daima en büyük tehlike olmuştur. Bu tiksintiden kurtuluşu anlatan Zerdüşt'ün sözlerini duymak ister misiniz? Ama ne oldu bana? Kendimi bu bulantıdan nasıl azat ettim? Kim görüşümü yeniden gençleştirdi? Ayak takımının kuyunun başını tutmadığı bu yüksekliğe nasıl uçtum? Bana bu kanatları, kaynak bulma gücü bahşeden bulantım mıydı? Has çeşmesini yeniden bulmak için gerçekten de zirveye uçmam gerekti. Ah, buldum onu kardeşlerim. İşte burada, bu zirvede benim için fışkırıyor hazın çeşmesi. Bu öyle bir hayat ki, ayak takımı ne buraya ulaşabiliyor ne de içebiliyor bu çeşmeden. Hazın çeşmesi, neredeyse kızgınca çağlıyorsun benim için. Tam kabımı doldurmaya yelteniyorum ki sen yeniden boşaltıyorsun. Sana ağır başlılıkla yaklaşmayı öğrenmeliyim. Kalbim sana doğru fazla coşkun akıyor hala. Kalbim üzerinde yazımın, kısa, sıcak, hüzünlü, mutlulukla dolup taşan yazımın yandığı kalbim senin serinliğini arzuluyor. Geçti bağrımın bitmeyen sefaleti. Gitti Haziran'da kar yağdıran garezim. Hepten yaz oldum şimdi. Yazın bir öğle vakti. Soğuk çeşmeler ve mutlu bir dinginlikle dolu zirvede yaz. Siz de gelin kardeşlerim. Bu dinginlik daha da mutlulukla dolar o zaman. Burasıdır bizim yüksekliğimiz ve evimiz. Saf olmayanlar ve onların susuzluğu için fazla yüksek ve diktir. Siz, arkadaşlarım, o kir nedir bilmeyen gözlerinizle hazımın çeşmesine bir bakın. Nasıl bulanabilir ki o? Saflığıyla size gülümser ancak. Gelecek ağacına kuralım yuvamızı. Kartallar biz yalnızlara yiyecek taşır gagalarında. Gerçekten saf olmayanların yiyebileceği şeyler değil. Onlar ateş yemiş gibi olurlar, ağızları yanar bundan. Gerçekten burada saf olmayanlara barınak sağlamıyoruz. Bizim mutluluğumuz buz olur onların ruhuna ve bedenine. Güçlü rüzgarlar gibi onların üstünde yaşamak istiyoruz. Kara ve güneşe komşu. Öyle yaşar güçlü rüzgarlar. Bir gün rüzgar gibi aralarında uçacak ve ruhlarının nefesini kendi ruhumla keseceğim. Geleceğim böyle istiyor. Zerdüş gerçekten güçlü bir rüzgar gibidir alttakiler için ve tükürüp kusanlara şunu öğütler. Rüzgara karşı tükürmekten sakının. Neden bu kadar akıllıyım? 1. Neden fazladan bir iki şey biliyorum? Neden bu kadar akıllıyım? Bu sözde sorulara asla kafa yormadım. Kendimi böyle şeylerle çarçur etmedim. esas dini zorluklarla ilgili herhangi bir deneyimim olmadı mesela. Ne derece günahkârım hiçbir fikrim yok. Benzer şekilde vicdan azabını tartacak güvenilir ölçütlerim de yok. Duyulanlara bakılırsa vicdan azabı hiç de saygıdeğer bir şey değil. Bir işi sallantıda bırakmak istemem. Prensip olarak kötü sonuçları değer sorunundan ayrı tutmayı yeğlerim. Kötü bir sonuç, insanın yaptığı şeyi doğru değerlendirmesine engel olur. Vicdan azabı bir çeşit kemgöz gibi gelir bana. Başarısızlığa uğramış bir şeyi tam da başarısızlığa uğradığı için yüceltmek. Bu, benim ahlak anlayışımla daha uyumludur. Tanrı, ruhun ölümsüzlüğü, günahlardan arınma, öteki dünya, çocukken bile ilgimi çekmeyen, üstünde zaman harcamadığım kavramlardır. Belki de bu kavramlarla uğraşmak için yeterince çocuksu değildim. Bir sonuç olarak ateizme de tamamen yabancıyım, hele de bir olay olarak. Kaba, çiğ bir cevapla yetinmek için fazla meraklı, kuşkucu ve kibirliyim. Tanrı, biz düşünürler için fazla kaba ve çiğ bir cevaptır, nezaketsizliktir. Hatta kaba ve çiğ bir yasaklamadır. Düşünmeyeceksin. Beni asıl ilgilendiren, benim için insanlığın kurtuluşunu dini bir meraktan öteye taşıyan şey beslenme sorunudur. Günlük kullanım için şöyle düşünülebilir. Azami güce, Rönesans'ta algılandığı o yüksek tarza, sözde dindar erdemlerden uzakta bir erdeme erişmek için kendini tam olarak nasıl beslemelisin? Benim bu konudaki deneyimlerim olabildiğinin en kötüsüydü. Bu soruyu bunca geç duyduğum, deneyimlerimden geç ders çıkardığım için şaşkınlık içindeyim. Sadece bizim Alman kültürünün mutlak değersizliği, idealizmi bir azize yaraşır biçimde geç kalışımı açıklayabilir. Bu kültür, klasik ve Alman kavramlarını birleştirmek en başından beri ayıplanmıyormuş gibi, son derece sorunlu, klasik eğitim gibi sözde ideal amaçlar uğruna gerçeklik görüşünü yitirmekle başlar. Hem klasik eğitim almış bir Leipzigli düşünsenize, ne kadar komik. En olgun çağıma erişene kadar ben de kötü beslendim. Ahlaki açıdan konuşmak gerekirse, aşçıların ve diğer Hristiyan kardeşlerimin iyiliği için bencil olmadım. Kişisel düşünmedim. Fedakar davrandım. Leipzig yemekleri sağ olsun, yaşama isteğimi ciddi ciddi reddettiğim oldu. Bu yıllar Schopenhauer'la ilgili ilk çalışmalarımı yaptığım yıllardı. 1865. İnsanın midesini mahvederken aynı zamanda yetersiz beslenmesi. Bahsettiğim yemekler bu problemi mutlu bir şaşkınlıkla çözmüş gibi geliyor bana. 1866 yılında bu durum değişti deniyor. Ama genel olarak Alman mutfağı. Neyin peşinde acaba? Yemekten önce çorba. 16. yüzyıldaki Venedik yemek kitaplarında bile alla tedesco olarak geçiyor bu. Çok pişmiş et, yağlı ve unlu sebze yemekleri, kağıt tutuculara dönen hamur işleri. Alla tedesco, İtalyanca Alman usulü demektir. Buna bir de Almanların, asla sadece eski Almanların değil, alenen barbarca olan yemek sonrası içki alışkanlığını da ekleyin. İşte size hazımsızlıkla cebelleşen Alman aklı. Alman aklı o denli hazımsızdır ki, hiçbir şey geçiremez bu hazımsızlığı. Alman ve hatta Fransız mutfağına nazaran İngiliz mutfağı da bir çeşit doğaya dönüştür, yamyamlıktır. Benim güdülerime tamamıyla terstir. Bence aklı İngiliz kadınlarının ayakları gibi hantallaştırır. En iyi mutfak Piemonte mutfağıdır. Benim alkolle aram pek yoktur. Günde bir bira ya da bir kadeh şarap hayatımı gözyaşı tarlasına döndürmeye yeter. Benim karşıtlarım Münih'tedir. Biraz geç anladığımı kabul etmekle birlikte çocukluktan beri yaşadığım bir şeydir bu aslında. Genç bir adamken tütün içmek gibi şarap içmek de bana gençlere özgü bir gösteriş hevesi gibi gelirdi. Sonradan kötü bir alışkanlık olduğunu anladım. Namburg şarabının bu katı yargıda payı vardır sanıyorum. Şarabın canlılık verdiğini düşünmek için Hristiyan olmam, yani benim için saçmalıktan başka bir şey ifade etmeyen bir inanca sahip olmam gerek. Gariptir, az ve sulandırılmış dozda alkole karşı gösterdiğim bu fazla ters tepki, sert içkiler söz konusu olduğunda tam bir denizciye döndürür beni. Küçük bir çocukken bile bu konudaki cesaretimi ispatlamışımdır. Orada öğrenciyken kendime örnek aldığım Zalust'un kesinliğini ve katılığını taklit etme isteğiyle, üstüne en yüksek alkollü içkilerden dökerek, tek bir gecede uzun Latince ödevini yazıp bitirmek, hatta temize çekmek, saygıdeğer şu foto için nedir bilemem ama benim fizyolojime, muhtemelen Zalust'unkine de hiç ters şeyler değildi. Sonradan hayatımın ortalarına doğru bütün alkollü içkilere karşı daha sert tavır almaya karar verdim. Beni doğru yola sokan Richard Wagner gibi deneyimli bir vejeteryenlik karşıtı olarak akıllı insanlara alkolden kaçınmalarını ne kadar tavsiye etsem de az. Su işi görür. Kaynağından su içilebilen yerleri tercih ederim. Nice, Torino, Zils. Gittiğim her yere bardağım da benimle gelir. Tıpkı bir köpek gibi. In vino veritas. In vino veritas, Latince gerçek şaraptadır anlamına gelir. Gerçek, dünyayla ters düştüğüm başka bir konu demek ki. Bana göre ruh, su yüzeyinde gezinir. Ahlak anlayışımın bir başka belirtisi. Bol, doyurucu bir yemek, hafif bir yemekten daha kolay hazmedilir. Midenin tümden çalışması iyi bir sindirim için ilk koşuldur. Midenin boyutunu iyi bileceksin. Aynı nedenle benim tamamlanmamış kurban bayramı dediğim o uzun süreli sofraları, tabldot yemeklerini tavsiye etmiyorum. Ara öğünler ve kahvede yok. Kahve kasvet verir. Çay sadece sabahları içilebilir. Az ama koyu. Biraz fazla açık olduğunda bütün gün insanın içini bayıltır, dokunur çay. En dar ve en hassas sınırlar arasında herkesin kendince bir kararı vardır bu konuda. İnsanı güçten düşüren bir havada güne çayla başlamamayı tavsiye ederim. Güne bir saat öncesinden yağsız, kıvamlı kakao ile başlanmalı. Olabildiğince az oturmalı. Açık havada doğmamış, özgürce hareket etmeyen, kasların da onlarla birlikte bayram etmediği hiçbir düşünceye itibar etmemeli. Bütün ön yargılar bağırsaklardan gelir. Boş boş oturmak, daha önce de söylediğim gibi, kutsal ruha yapılan asıl günahtır. 2. İklim ve bölge sorunu beslenme sorunuyla yakından ilgilidir. İnsan her yerde yaşayamaz. Gücünü sınayan büyük ödevleri olanların seçenekleri çok kısıtlıdır. İklimin metabolizma üzerindeki etkisi, yavaşlaması, hızlanması o kadar etkilidir ki, insanı ödevine yabancılaştırmakla kalmaz, ondan tamamen alıkoyar. İnsan ödevine şöyle bir dönüp bakamaz hale gelir. Hayvansal enerji bile insanın bunu bir tek ben yapabilirim dediği o özgürlük taşan ruhani boyuta ulaşmasına yetmez. Kötü bir alışkanlık halini alan hafif bir bağırsak tembelliği, dehayı ortalama bir şeye, Alman bir şeye dönüştürmeye yeter. Başlı başına Alman iklimi, güçlü ve kahramanlığa yatkın bağırsakları yıldırmaya yeter. Metabolizmanın hızı, ruhun hareket kabiliyeti veya sakatlığıyla kesin bir ilişki halindedir. Ruhun kendisi bu metabolizmanın bir türüdür olsa olsa, entelektüel insanların yaşadığı veya yaşamış olduğu zekanın, zarafet ve şerrin mutluluğun bir parçası olduğu, dehanın kendini evinde hissettiği yerleri bir sıralayın. Hepsinin eşsiz, kuru bir havası vardır. Paris, Provence, Floransa, Kudüs, Atina. Bu şehirler şunu kanıtlar. Deha ancak kuru ve berrak havanın olduğu yerde yaşayabilir. Yani metabolizmanın hızlı olduğu, gücün sürekli büyük miktarlarda yenilenme fırsatı bulduğu yerlerde. Özgürlüğe yatkın olmasına rağmen usta bir iklim sezgisi olmadığı için sığlaşan ve içine kapanan bir uzman olan, suratsızlaşan birini tanıyorum. Hastalığım beni aklı anlamaya, tüm gerçekliğiyle düşünmeye zorlamasaydı, en sonunda ben de böyle biri olabilirdim. Uzun araştırmalar sonucunda, İklimin etkilerini ve meteorolojinin kökenlerini narin, güvenilir bir kaynaktan okurmuş gibi söyleyebiliyorum. Kısa bir gezideyken bile, diyelim ki Torino'dan Milano'ya gidiyorum, değişen nem miktarını fizyolojik durumumla doğrulayabiliyorum. Yaşamımı tehdit eden şu son 10 yılı benim için son derece yanlış, açıkça yasak olan yerlerde geçirdiğim gerçeğini korkuyla fark ettim. Namburg, Schulpfota, Turungia, Leipzig, Basel, Venedik. Fizyolojim için felaket anlamına gelen bir sürü yer. Çocukluk ve gençliğimi hatırlamak istemiyorsam bunu sözde ahlaki nedenlere, kendime uygun bir çevrenin inkar edilemez yokluğuna bağlamak aptalca olur. Yoksunluğum bugün de devam ediyor. Ama bu beni neşeli ve cesur olmaktan alıkoymuyor. Fizyolojiyi göz ardı etmek, hiçbir iyilik getirmeyen, telafisi, karşı önlemi olmayan o uğursuz idealizm, hayatımın asıl felaketi olmuştur. Bütün hatalarımın içgüdülerimdeki büyük sapmanın, beni hayattaki asli görevimden başka yöne çeviren, mesela beni bir filolog olmaya iten nedenin idealizm olduğunu düşünüyorum. Neden bir filolog oldum da doktor veya hiç değilse zihin açıcı bir şey değil. Basel'deki zamanlarımda tüm akli idarem, günümü planlamak da dahil, sonradan yitirme ihtimalini hiç düşünmeden bütün gücümü har vurup harman savurmaktan ibaretti. Her tür incelikli bencillikten, baskıcı bir içgüdünün sağladığı güvenlikten yoksundum. Bu, kendini herhangi biriyle bir tutmak, benliksiz olmak, mesafemi unutmuş olmak demekti ve bunlar yüzünden kendimi asla affetmeyeceğim. Sonum neredeyse gelmişken, tam da sonum neredeyse gelmiş olduğundan, hayatımın bu temel saçmalığını, idealizmi derinlemesine düşünmeye başladım. Aklımı başıma ilk getiren şey hastalıktı. 3. Beslenme seçimi, iklim ve bölge seçimi. İnsanın asla hata yapmaması gereken üçüncü şey ise, kişinin boş zamanını nasıl değerlendireceği konusudur. Bir ruh ne kadar özgünse, ona bahşedilen ve yarar sağlayan şeylerin sınırları da o kadar dardır. Her türden okuma yapmak benim için boş zamanımda yaptığım şeylerden sayılır. Beni kendimden alıp götürür. Tuhaf bilimlerin, ruhların arasında gezindirir ve bunlar artık önemsemediğim şeylerdir. Okumak beni sadece kendi ciddiyetimden kurtarır. Çok çalıştığım zaman etrafımda hiç kitap göremezsiniz. Çalışırken yakınlarda birinin konuşmasına, hatta düşünmesine bile izin vermem. Okumak budur işte. Gebeliğin, ruhu, aslında tüm organizmayı mahkum ettiği o yüksek gerilim sırasında, ihtimallerin, dışarıdaki her türden hareketin fazla şiddetli geldiğini, fazla derinden çarptığını fark ettiniz mi hiç? İhtimaller, dış uyarılar olabildiğince engellenmelidir. Ruhani gebelik söz konusu olduğunda kendini duvarlarla çevirmek, içgüdüsel açıkgözlülüğün ilk eylemidir. Yabani bir düşüncenin o duvarı tırmanmasına izin mi vereyim? Okumak budur işte. Boş zamanımda yaptığım şeyler, çalışkanlık ve verimlilik zamanlarından sonra gelir. Şöyle gelin bakalım, sizi keyifli, zeki, bilge kitaplar. Almanca kitaplar mı olsun? Elime kitap alalı 6 ay olmuştur. Ama neydi o kitap? Benim Laertina'mı da iyi değerlendiren Victor Bosher'ın muazzam çalışması The Sceptic Greek. Laertina, Nietzsche'nin öğrencilik yıllarına ait çalışması. The Sceptic Greek, Yunan şüphecileri. 3-5 farklı yaklaşımdan aşağısına sahip olmayan filozoflar kavmi içinde şüpheciler en takdire layık kimselerdir. Yoksa her zaman aynı kitaplara sığınırım. Az sayıda ama benim için yeterliliği kanıtlanmış kitaplara. Belki de farklı tür bir sürü kitap okumak doğamda yoktur. Okuma odaları beni hasta eder. Belki de doğamda çok sayıdaki şeyleri, çok çeşitli şeyleri sevmek yoktur. Yeni kitaplara karşı duyduğum dikkatli olma hissi ve hatta düşmanlık, hoşgörü, langage du corps, dostluğa göre bana daha yakın içgüdülerdir. Langage du corps, Fransızca geniş yüreklilik anlamına gelir. Sürekli geri dönüp okuduğum az sayıda Fransız yazar vardır sadece. Yalnızca Fransız kültürüne inanırım. Kendine kültür diyen diğer tüm Avrupalı şeyleri bir yanlış anlama olarak görürüm. Alman kültürüne değinmiyorum bile. Tanıdığım yüksek kültüre sahip çok az sayıda insanın hepsi Fransız soyundan gelmeydi. Hepsinden önce de beğeni söz konusu olduğunda kimsenin yarışamayacağı Bayan Cosima Wagner. Hristiyanlığın en öğretici kurbanı, insan zalimliğinin en acımasız örneği olarak önce fiziksel, sonra ruhsal olarak yavaş yavaş öldürülen Pascal'ı okumasam da seviyor oluşum, kim bilir belki de ruhumda Montaigne'den kalma bir hınzırlık barındırışım, belki de sanatçı zevkimin Shakespeare gibi vahşi bir dehaya karşı Molière, Corneille ve Racine adlarını öfkeyle korumaya alışı. Sonuçta tüm bunlar güncel Fransızları da cazip yol arkadaşları olarak görmeme engel olmuyor. Geçmiş yüzyıllarda kimsenin bugün Paris'te olduğu kadar nazik ve meraklı psikologlar tanımış olabileceğini hiç sanmıyorum. Sayıları hiç de az değil ama sıralamayı bir deneyeyim. Paul Bourget, Pierre Loti, J.Y.P., Meyak, Anatole France, Jules Lemaitre veya güçlü bir soydan gelen birini ayrı tutmak gerekirse, benim de özellikle bağlı olduğum Guy de Maupassant. Aramızda kalsın bu neslin tümünü Alman felsefesinin mahvettiği oyucu ustalarına tercih ederim. Monsieur Taine örneğin, büyük insanları ve büyük zamanları yanlış anlayışını Hegel'e borçludur. Almanya, uzandığı yerin kültürünü mahveder. Bir tek savaş Fransa'nın ruhunu kurtardı. Stendhal ileriyi görebilen psikolog gözüyle akla o en yüksek doğruyu ex unguie Napoleonem getiren olguları kavrama yetisiyle dürüst bir ateist oluşuyla Fransa'da neredeyse bulunmayan bir türdür. Prosper Mérimée'yi saygıyla anayım ve ayrıca hayatımın en güzel rastlantısıdır. Hayatımda yeni bir dönem başlatan her şey rastlantı eseridir. Asla tavsiye sonucu değil. Ex unguie Napoleonem, Latince Napolyon pençesinden anlaşılır anlamına gelir. Belki de Stendhal'ı kıskanıyorumdur. Yapabileceğim en iyi ateist şakasını aldı elimden. Tanrı'nın tek kusuru var olmayışıdır. Ben de bir yerlerde şöyle demiştim. Bu zamana kadar varoluşa yöneltilen en büyük karşı çıkış nedir? Tanrı. 4. Lirik şair hakkındaki en yüksek düşünceyi Heinrich Heine sayesinde edindim. Eşit derecede güzel ve tutkulu bir müzik bulma umuduyla bin yıllık dönemi boşu boşuna didikleyip duruyorum. Kusursuzluktan ayrı düşünemediğim o ilahi kötülük vardı onda. İnsanların, ırkların değerini Tanrı'nın satirden ayrı düşünülemeyeceğini ne derece bildikleriyle ölçerim. Bir gün Heine'nin ve benim Alman dilinin bugüne kadarki en önemli isimleri olduğumuz, diğer önemsiz Almanların yaptıklarını kat be kat aştığımız söylenecek. Byron'ın Manfred'ine derinden bir bağlılığım olmalı. Manfred, Lord Byron'ın şiiri. Nietzsche, bu şiirde betimlenen üst insan karakterinden etkilenerek bir beste de yapmıştır. O uçurumların hepsini içimde buldum. 13 yaşındayken bu şiir için yeterince olgundum. Manfred'in yanında Faust ismini anmaya cüret edecek olanlara hiçbir sözüm yok. Sadece şöyle bir bakış atarım. Almanlar yüceliğin hiçbir çeşidini anlamaya kadir değiller. Örneğin Schumann. 1852'de Manfred'i müzikal olarak uyarlayan Robert Schumann kastediliyor. Bu pek tatlı Saksonyalı'ya duyduğum öfkeyle Manfred için bir karşı uvertür besteledim. Hans von Bülow nota kağıdında daha önce hiç böyle bir şey görmemiş olduğunu söyledi. Euterpe'nin ırzına geçmek gibiymiş bu parça. Euterpe, müzik ve lirik şiirin ilham perisi. Shakespeare'le ilgili en yüksek çıkarımımı sorguladığımda Sezar tipini kurgulayışını düşünüyorum yalnızca. Bu tip şeyler sezilmez. Ya osunuzdur ya da değilsinizdir. Büyük bir şair sadece kendi gerçekliğinden yararlanır. O kadar ki en sonunda kendi eserine katlanamaz hale gelir. Zerdüşt'e şöyle bir göz gezdirdiğimde katlanılmaz ağlama krizlerimi yönetmeyi beceremeden odada bir ileri bir geri dolanmaya başlarım. Kalbimi Shakespeare'den daha çok yaralayan başka bir okuma yoktur. Böylesine bir soytarı olma ihtiyacı duymak için ne kadar acı çekmiş olabilir ki bir insan? İnsanlar Hamlet'i anlıyor mu? İnsanı delirten kesinliktir, şüphe değil. Bunu hissetmek için derin olmalı, uçurum olmalı, filozof olmalı insan. Hepimiz gerçekten korkarız. Şunu da itiraf edeyim. Edebiyatın bu en acımasız türünü keşfedenin, kendi kendine eziyet eden Lord Bacon olduğundan eminim. Sersem Amerikanların zavallı gevezeliklerinden bana ne? Görüleri en keskin gerçekliğiyle verme gücü, sadece en kudretli ve en zalim eylem gücüyle tutarlı değildir yalnızca. Mantıken bunu gerektirirdi. Kelimenin tam anlamıyla ilk realist olan Lord Byron'ı, onun ne yaptığını, ne arzuladığını, kendinde ne deneyimlediğini bilecek kadar tanımıyoruz. Hem eleştirilerimin de canı cehenneme. Zerdüştümü başka bir adla andığımı düşünün. Richard Wagner'le örneğin. 2000 yıllık zeka, insanca, pek insancanın yazarının Zerdüşt'ün bir habercisi olduğunu anlamaya yetmezdi. 5. Boş zamanlarımda yaptıklarımdan bahsetmişken, en derin ve samimi boş zaman eğlencelerimden birine olan minnettarlığımı ifade etmeliyim. Richard Wagner'le olan yakın tanışıklığımdan bahsediyorum kuşkusuz. Bütün ilişkilerimden çabucak vazgeçebilirim. Ama Tripschen'de huzurla, mahremiyet içinde hoş rastlantılarla geçirdiğim içime derinden işleyen o günleri hiçbir şeyle değişmem. Wagner diğer insanlara neler hissettiriyor bilemem ama bizim göğümüzden bir bulut bile geçmemiştir. Fransa konusuna geri dönüyorum. Wagner'i kendileriyle bir tutarak onu onurlandırdıklarını düşünen Wagnercilere karşı küçümseyici tavrımın haklı nedenleri var. Alman olan her şeye, en temel güdülerine kadar yabancılık besleyen, bir Alman'ın yakınlaşması bile hazmını yavaşlatan ben, Wagner'le ilk karşılaştığımda hayatımın ilk derin nefesini aldım. Onu bir dış ülke olarak, bir antites, bütün Alman değerlerine karşı yaşayan bir muhalefet olarak duyumsadım ve öyle saygı duydum ona. Çocukluğunu 1950'lerin batığında geçiren bizler, Alman anlayışı hakkında kaçınılmaz olarak karamsarız. Biz devrimciden başka bir şey olamayız. Alçakların güce sahip olduğu bir gidişata göz yumamayız. Bugün başka renklere sahip çıkıyorlarmış. Kızıla bürünüyorlarmış. Süvari üniforması giyiyorlarmış. Beni hiç ilgilendirmez. Wagner bir devrimciydi ve bütün Almanlardan kaçtı. Sanatçının Avrupa'da Paris'ten başka yurdu yoktu. Wagner'in sanatının gerektirdiği o beş sanatsal duyunun, delikates, nüansları yakalama yetisi, ruhsal rahatsızlık, bunların hepsi sadece Paris'te bulunur. Biçimdeki bu ihtiras, mizansendeki bu ciddiyet başka hiçbir yerde yoktur. Tam da Parisli ciddiyetidir bu. Almanya'daki hiç kimsenin Parisli bir sanatçının ruhunda yatan o muazzam hırsla ilgili bir fikri yoktur. Alman iyi huyludur. Wagner ise hiç öyle değil. Wagner'in asıl ait olduğu yerden, asıl akrabalarının kimler olduğundan daha önce yeterince bahsettim. İyinin ve kötünün ötesinde 256. bölüm. Delacroix, Berlioz gibi yüksekten uçan ve daha da yükseğe çıkmaya uğraşan geç Fransız romantiklerle, hasta olmaya eğilimlilerle, doğuştan dermansızları ve anlatım fanatikleriyle, virtüözlerle akrabadır Wagner. Wagner'in ilk zeki yandaşı kimdi? Delacroix'ı da ilk anlayanlardan biri olan, bütün bir sanatçı neslinin sayesinde kendini bulduğu o tipik dekadon, Charles Baudelaire. Wagner'i neden mahvetmedim? Almanlara tenezzül ettiği, bir Reichsdeutsche, Alman İmparatorluğu vatandaşına döndüğü için. Almanya uzandığı yerin kültürünü mahveder. 6. Düşünüyorum da gençliğimde Wagner'in müziği olmadan dayanamazdım. Çünkü Almanlara mahkumdum. Katlanılamaz yükler taşıyan insan esrara ihtiyaç duyar. Ben de Wagner'e ihtiyaç duyuyordum. Wagner zehir olmasına zehirdir ama Alman olan her şeyinde en iyi panzehridir. Tristan'ın piyano partisyonunu duyduğum anda tebrikler Bay von Bülow, Wagner'ci kesilirdim. Tristan ve Isolde, Wagner tarafından bestelenen üç perdelik opera. Wagner'in ilk işlerini kendimden aşağı görürdüm. Fazla sıradan, fazla Alman gelirlerdi bana. Bugün bile bütün sanat dallarında Tristan gibi tehlikeli bir çekiciliği olan, böylesine tatlı, sarsıcı bir ebediyete ulaşan başka bir eser arıyorum boş yere. Leonardo da Vinci'nin tüm ilginçlikleri Tristan'ın ilk notasıyla çekiciliğini yitiriyor. Tristan Wagner'in şüphesiz ki non plus ultrasıdır. Meistersinger ve Derring'le yorgunluğunu anca attı. İyileşmek Wagner gibi kimseler için geri adımdır. Doğru zamanda Almanların içinde yaşamamın birinci sınıf bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu sayede bu eser için yeterince olgunlaşmış oldum. Ruhsal merakım buraya kadar uzanıyor. Dünya, bu cehennemvari düşkünlük için yeterince hasta olmayanlara göre verimsiz bir yer. Öyle ki bu halde mistik bir düşünce geliştirmek neredeyse mubah ve kaçınılmaz. Sanırım Wagner'in kadir olduğu kötülükleri, onun dışında kimsenin erişemeyeceği tuhaf zevklerin 50 dünyasını en iyi ben bilebilirim. En şüpheli, en tehlikeli şeyleri bile kendi lehine çevirme gücüne sahip olduğumdan ve böylece daha da güçlendiğimden Wagner, hayatımın en büyük veli nimetidir. Birbirimize bağlı oluş biçimimiz, bu yüzyılda yaşayan herhangi bir insandan daha çok acı çekmiş olmamız, hatta birbirimizden de, adlarımızı sonsuza dek bir arada tutacaktır. Wagner, Almanlar tarafından nasıl yanlış anlaşılıyorsa, benim için de durum aynı. Önce 2000 yıllık ruhsal ve sanatsal disiplin gerekli, sevgili Cermenler. Bunu telafi etmek kolay mı hiç? 7. En seçkin kulaklar için diyeceklerim var yine de. Müzikten asıl beklentim nedir? Ekim ayının bir akşamüstü gibi neşeli ve derin olsun. Kötülüğü ve nezaketi bir arada barındıran, özgün, kibar, canlı ve narin bir kadın gibi olsun. Almanların müzikten anlayabileceğini asla kabul etmiyorum. Alman denilen müzisyenlerin çoğu, en iyileri daha doğrusu, Slav, Hırvat, İtalyan, Hollanda ya da Yahudi kökenli yabancılar. Diğerleri ise Heinrich, Schulz, Bach ve Handel gibi soyları tükenmiş yüksek ırktan Almanlar. Müziğin geri kalanını Chopin'le değiştirecek kadar Polonyalıyım hala. Bunun haricinde tuttuklarım ise Wagner'in Secret idolü, soylu notalarıyla diğer tüm müzisyenler arasında sivrilen Liszt'in birkaç eseri ve son olarak Alplerin ötesinde yetişen her şey. Rossini olmadan yapamam. Hele müzikteki güneyim, Venedikli maestro Pietro Gasti olmadan hiç. Alplerin ötesi derken Venedik'i kastediyorum zaten. Müzik kelimesi için başka bir karşılık aradığımda tek bulabildiğim isim Venedik oluyor. Müziği gözyaşından ayırırım. Bilmiyorum. Mutluluğun ve güneyin korkuyla titremeden nasıl düşünülebileceğini bilmiyorum. Bir köprü üzerinde duruyordum. Kahverengi gecede bir şarkı duyuldu uzaklardan. Altın bir damla gibi döküldü titreşen enginliğe. Gondollar, ışıklar, müzik, sarhoş yüzdüler alacakaranlığa doğru. Ruhum, görünmez parmakların dokunduğu telli bir çalgı. Kendi kendine bir gondol şarkısı söyledi, parıldayan bir mutlulukla. Dinledi mi hiç kimse? 8. Beslenme, iklim, yer ve boş zamanın nasıl değerlendirileceği gibi seçimlerde insana kendini koruma güdüsü hükmeder ki bu güdü bariz bir öz savunma olarak gösterir kendini. Her şeyi görmemek, duymamak, kendine yaklaştırmamak, bunlar sağduyunun ilk adımları, insanın bir rastlantı değil bir gereklilik olduğunun ilk kanıtlarıdır. Bu öz savunmanın geleneksel adı beğenidir. Şartı evet demenin bencil olmama anlamına geldiği yerde hayır diyebilmek değildir yalnızca. Mümkün olduğunca az hayır diyebilmektir de. Durmadan hayır demek zorunda kalınacak şeylerden kendini ayırmak, koparmaktır. Çünkü ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, savunma önlemleri bir kez kural, bir gelenek haline geldi mi, insanı haddinden fazla ve yok yere yoksullaştırır. Bize en çok masraf çıkaran şeyler sık sık yaptığımız küçük harcamalardır. Def etmekte, sokulmalarına izin vermekte, burada yanılmamalısınız. Olumsuz sonuçlar uğruna boşa harcanan güç demektir. Sürekli bir savuşturma ihtiyacı kendini koruyamayacak kadar güçsüzleştirir insanı. Evimden çıktığımı ve kendimi sessiz, aristokrat Torino yerine bir Alman kasabasında bulduğumu düşünün. Güdülerim bu sıkıştırılmış ve korkak dünyanın baskısına karşı koymak için kendi kendini ablukaya almak zorunda kalır. Veya hiçbir şeyin yetişmediği, iyi ve kötü her şeyin öylece sürüklendiği, ahlaksızlıktan yapılma bir Alman şehrinde olduğumu düşünün. Bir kirpi olmaz mıydım orada? Ama elleri açık durmaktan başka yapacak şey yoksa, dikenli olmak müsrifliktir ancak. Sağduyunun ve öz savunmanın bir başka adımı, insanın olabildiğince az tepki göstermesi, özgürlüğünü ve önceliğini askıya alarak onu sadece bir tepki konumunda bırakacak herhangi bir durum ve ilişkiden kaçınmasıdır. Kitap trafiğini bir mecaz olarak düşünelim. Kitaplara dalmaktan başka hiçbir şey yapmayan bir alim, bir filolog için ortalama bir rakamla günlük 200 kitap, en sonunda düşünme yeteneğini yitirir. Kitaplara dalmadığında düşünmüyor demektir. Düşündüğünde bir uyarana, okuduğu bir şeylere cevap veriyordur. Sonunda sadece tepki gösterir. Alim, çoktan düşünülmüş şeyleri sadece evet ya da hayır diyerek irdelerken, bütün gücünden feragat eder, kendisi düşünemez hale gelir. Öz savunma güdüsü çürümemiş olsaydı, kendini kitaplara karşı savunurdu. Kendi gözlerimle gördüm. Yetenekli, zengin ve özgür karakterli insanlar, 30'larında okumaktan ölmüş gibiler. Kıvılcım, düşünce saçmaları için çakılmaları gereken kibritlere dönmüşlerdi. Gün yeni ağarmışken, insan gücünün şafağındayken kitap okumak. Ahlaksızlık derim ben buna. 9. Bu noktada insan nasıl kendisi olur sorusuna uygun bir cevap vermeden geçemem. Kendini koruma ve bencillik sanatının başyapıtına değiniyorum yani. Ödevin kendisinin, amacının ve kaderinin ortalamanın üstünde olduğunu varsayalım. O zaman insanın ödeviyle birlikte kendisiyle de aynı anda yüzleşmesi en tehlikeli şeydir. İnsanın kendisi olmasının koşulu, ne olduğu konusunda en ufak bir fikri olmamasıdır. Buradan bakıldığında ödevle ilgisi olmayan konularda harcanan tevazu ve ciddiyet, hayatın tüm yanılgıları, arada bir girilen gizli yolları, gecikmeleri bile anlamlı ve değerli görünür. Tam burada yüksek akıllılık, muhtemelen en üst akıllılık kendini açık eder. Nosce te ipsum felakete davetiye çıkartıyorsa, insanın kendisini unutması, yanlış anlaması, eksiltip sığlaştırması ve vasatlaştırması sağduyunun ta kendisidir. Nosce te ipsum, Latince kendini tanımak anlamına gelir. Ahlaki deyişle dost canlısı olmak, başkaları için yaşamak en zinde bencilliği sürdürmeye karşı koruyucu bir önlem olabilir. Kural ve inançlarıma ters bir iş yapıp, bencil olmayan dürtülerin tarafını seçtiğim tek konu budur. Çünkü burada bencilliğe ve öz disipline hizmet ederler. Bilincin tüm yüzeyi, bilinç bir yüzeydir, buyruklardan uzak tutulmalıdır. İnsan büyük sözlerden, büyük davranışlardan kaçınmalı. Bunlar içgüdünün kendisinin çok erken farkına varmasına neden olabilecek tehlikelerdir. Bu arada da hükmetmeye gelen o örgütleyici düşünce derinlerde büyüdükçe büyür, emirler vermeye başlar, insanı yavaşça gizli ve yanlış yollardan çıkarır, onu bir bütün olmaya götüren vazgeçilmez araçları, bireysel nitelik ve yetenekleri hazırlar. Egemen olan ödevden, amaçtan, sonuçtan, anlamdan haber vermeden önce onlara hizmet edecek yeterlilikleri teker teker oluşturur. Bu açıdan baktığımda hayatım son derece harikadır. Bütün değerlerin yeniden değerlendirilmesi ödevi için herhangi bir insanda olabileceğinden fazla bir kapasite gerekiyordu. Hepsinden önce de karşıt yeterliklerin birbirini yok etmeden, rahatsız etmeden bir arada bulunması. Yeterliliklerimin belli bir sırasının olması, mesafeli olma, düşman edinmeksizin ayrı tutma, hiçbir şeyi karıştırmama, uzlaştırmama, muazzam olmasının yanı sıra kaosun da antitezi olan bir çeşitlilik. Bunlar benim içgüdümün ilk koşulları, uzun ve gizli işçiliği ve sanatkarlığıydı. Koruyuculuğu öyle yüksekti ki içimde serpilenin farkına varacağım bir şey yaşamadıysam da, kadir olduklarım tüm olgunluğu ve kusursuzluğuyla birdenbire önüme çıkmıştı. Bu konuda herhangi bir çaba harcadığımı hatırlamıyorum. Yaşamımda didinmekten eser yoktur. kahraman bir yaratılışın tam tersiyim ben. Bir şey istemek, bir şey için didinmek, bir amacı, arzusu olmak, hiçbirini tecrübe etmedim. Şimdi bile geleceğime, uçsuz bucaksız geleceğe, dingin bir denize bakar gibi bakıyorum. Hiçbir arzu dalgalandırmıyor onu. Ne olup bitenlerin şimdikilerden farklı olmasını, ne de daha başka biri olmayı isterim. Zaten ben hep böyle yaşadım. İstediğim bir şey değildi bu. 44 yaşına gelmiş biri, şeref, kadınlar ya da para için asla zahmete girmediğini söyleyebilir. Onları istemediğimden değil. Mesela bu şekilde profesör olmuştum ve bu hiç düşündüğüm bir şey değildi. Henüz 24 yaşında ya var ya yoktum. Bundan 2 yıl önce de hocam Rachel'ın her anlamda benim başlangıcım olan ilk filoloji çalışmamı Rheinisches Museum'da yayınlamak istemesiyle bir gün filolog oluverdim. Derin bir saygıyla söylemeliyim ki Rachel bugüne kadar şahit olduğum en dahi alimdi. Biz Thüringenlıları diğerlerinden ayıran, Almanları bile sempatik gösterebilen o tatlı ahlaksızlık vardı onda. Gerçeğe varmak için gizli yolları seçeriz biz. Bu söylediklerimle hemşerim olan Zeki Leopold von Ranke'yi de asla azımsamak istemediğimi belirtmeliyim. 10. Bu basit ve geleneksel kanıya göre oldukça önemsiz şeylerden neden bahsettiğimi soracaklar bana. Bu gibi şeylerle kendime zarar verdiğimi söyleyecek, büyük ödevler üstlenmemin yazgım olup olmadığını sorgulayacaklar. Cevabım şu: beslenme, yer, iklim ve boş zamanın nasıl değerlendirileceği, bencilliğin genel ahlak kurallarını özel durumlara göre uyarlaması, bütün bunlar bugüne dek önemli sayılan her şeyden çok daha önemlidir. İnsan tam olarak bu noktada yeniden öğrenmeye başlamalıdır. İnsanlığın şimdiye kadar ciddiyetle düşündüğü şeyler gerçeklik bile değildir. Boş hevestir olsa olsa. Daha katı bir şekilde ifade etmek gerekirse, hasta insanların kötü içgüdülerinden, yıkıcı karakterlerinden doğan yalanlardır onlar. Tanrı, ruh, erdem, günah, öte dünya, doğru, ebedi yaşam gibi bütün o kavramlar. Bunlarda aranılan insan doğasının muhteşemliği, kutsallığıydı. En zararlı insanlar büyük insanların yerini aldı. İnsanlara küçük şeylerden, yani yaşamın en temel meselelerinden nefret etmeleri öğretildi ve bu da eğitimin, sosyal düzenin, siyaset sorunlarının baştan aşağı çarpıtılmasına yol açtı. Bugüne dek toplumun en önde gelenleri olarak şereflendirilen insanlarla kendimi karşılaştırdığımda aradaki farkı açıkça görebiliyorum. Bu sözde önde gelenleri insan olarak görmüyorum bile. Bana göre onlar insanlığın reddi, hastalığın ve kinci güdülerin birer ürünü demektir. Son derece zararlı, hayattan intikam almaya çalışan, tedavi edilemez canavarlar onlar. Bense bunun tam tersi olmak istiyorum. Bütün sağlıklı güdülere sahip oluşumun ışığında söylemeliyim ki, taşıdığım yüksek zeka benim ayrıcalığımdır. Hastalıklı herhangi bir nitelik yoktur bende. Çok hastayken bile hastalıklı bir insan olmadım. Karakterimde fanatizmden bir iz arayan boşuna çabalıyordur. Kimse bir kez olsun kibirli ya da acınası bir duruş sergilediğimi söyleyemez. Tavır yapmanın acındırıcılığına sığınmak büyüklük değildir. Tavır yapmaya ihtiyaç duyan insan sahtekardır. Cafcaflı insanlardan uzak durun. Yaşam benim için her zaman kolaydı. En çok da benden en zor şeyleri istediğinde. Bu sonbaharın ilk 70 gününde, gelecek 1000 yılın sorumluluğunu da alarak, benden önce kimsenin yapmadığı, sonra da yapamayacağı birinci sınıf işleri hiç bölünmeden ürettiğimi gören herkes, hiç gerilmediğimi, aksine taşkın bir tazelik ve neşeyle dolu olduğumu fark etmiştir. Daha önce hiç bu kadar keyifle yememiş, bu kadar iyi uyumamıştım. Oyun olmadan ödevlerle nasıl uğraşılır bilmiyorum. Bu, büyüklüğün göstergesi, en temel koşuludur. Ufacık bir kısıtlama, kasvetli bir tavır, seste yükselme, kişinin kendine, hatta işine yöneltilmiş bir karşı çıkıştır. İnsanın sinirleri alınmış olmalı. Yalnızlıktan acı çekmekte bir karşı çıkıştır. Ben ise her zaman çokluktan acı çekmişimdir. Saçma gelebilir ama 7 yaşımdayken bile konuşmaların bende işe yaramadığını bilirdim. Buna üzüldüğümü gören oldu mu? Bugün de herkese karşı nezaketimi korurum. En aşağıda olan insana bile saygı duyarım. Tüm bunlarda kibrin, gizli bir küçümsemenin tanesini bulamazsınız. Küçümsediğim insan bunu hisseder. Sadece varlığın bile damarlarında kötü kan dolaşanları çileden çıkarmaya yeter. İnsanın büyüklüğe ulaşması için bulduğum formül, insanın ne gelecekte, ne geçmişte, ne de sonsuzlukta hiçbir şeyin olduğundan farklı olmasını istemediği amor fati'dir. Amor fati, Latince kader sevgisi anlamındadır. Zorunlu olana sadece katlanmak, biraz da gizlemek değil, zorunluluklar nezdinde idealizm bir aldatmacadır. Onu sevmektir. Neden bu kadar iyi kitaplar yazıyorum? 1. Birisi ben, diğeri yazdıklarım. Yazdıklarıma değinmeden önce onların anlaşılıp anlaşılmadıklarından bahsedeceğim. Bu işi olabildiğince gelişigüzel yapacağım çünkü bu sorunun zamanı gelmedi daha. Bazı insanlar öldükten sonra doğar. Benim zamanım da henüz gelmedi. Öyle veya böyle, insanların benim anladığım şekilde yaşayıp öğretecekleri kurumlara ihtiyaç duyulacak ve belki de o insanların zerdüştü yorumlamaları için akademik kürsüler kurulacak. Ama şimdi benim gerçeklerimi duyacak kulaklar, taşıyacak eller bulmayı beklersem kendimi tamamen kandırmış olurum. Henüz kimsenin beni duymamış ve nasıl anlaşılmam gerektiğini kavramamış olması yalnızca anlaşılabilir değil, doğru olan şeymiş gibi de geliyor bana. Başka biriyle karıştırılmak istemem. Bu da kendimi bir başkasıyla karıştırmadığım anlamına gelir. Bir kere daha söyleyeyim. Hayatımda art niyetle çok az karşılaşmışımdır. Edebiyat alanında yaşadığım bir art niyet örneği de gösteremem. Tam tersine, çokça safi aptallık. Kitaplarımdan birini eline almak bir insanın kendine verebileceği en nadir ayrıcalıklardandır bana kalırsa. Eminim bunu yaparken ayakkabılarını da çıkarıyordur. Botlarından bahsetmiyorum bile. Doktor Heinrich von Stein, Zerdüştüm'den tek kelime anlamadığını dürüstçe ifade ettiğinde ona bunun tam da gerektiği gibi olduğunu söyledim. Yazılarımdan 6 cümle olsun anlamış, onları yaşamış olmak, kişiyi modern insanın asla elde edemeyeceği fanilerin yüksekliğine eriştirir. Bu ayrıksı hisle tanıdığım o modernler tarafından okunmayı nasıl arzu edebilirim? Benim zaferim Schopenhauer'ınkinin tam tersidir. Non legor, non legar. Non legor, non legar, Latince okunmuyorum, okunmayacağım anlamına gelir. Schopenhauer'ın legor legar, okunuyorum, okunacağım sözüne bir gönderme. Yazılarıma hayır denilişindeki masumiyetin beni birkaç kez nasıl da eğlendirdiğini küçümsediğimden değil. Daha bu yaz, fazlasıyla ağır edebiyatımla geri kalan yazın dünyasının dengesini sarsıyordum ki, Berlin Üniversitesi'nden bir profesör başka bir biçimde yazmam gerektiği konusunda beni kibarca aydınlattı. Kimse böyle şeyleri okuyamazmış. En sonunda beni iki uç örnekle tanıtan ülke Almanya değil İsviçre oldu. Dr. V. Widman'ın Bund'daki köşesinde iyinin ve kötünün ötesindeyi Nietzsche'nin Tehlikeli Kitabı başlığı altında incelemesi ve Bay Karl Spitteler'in yine Bund'da yayımlanan genel olarak eserlerimin üzerine yazdığı toplu değerlendirmesi hayatımın doruk noktalarındandır. Neyin doruğu olduğunu söyleyemem. Örneğin sonuncusu, Zerdüştüm'ü biçimsel olarak yüksek bir alıştırma olarak ele alıyor ve içeriği de biraz geliştirmeye çalışmamı diliyordu. Doktor Widman ise bütün saygın hisleri yok etmek için gösterdiğim çaba yüzünden cesaretime saygı duyduğunu belirtiyordu. Kaderin ufak bir oyunu sayesinde burada söylenen her cümle, hayranlık duymadan edemediğim mantıksal bir tutarlılıkla alaşağı edilmiş bir doğruydu. Anlattıklarımın tam da üstüne iyice basmak için bütün değerlerin yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Benim üstüme basılması değil. Bir açıklama bulma çabam gittikçe artıyor. Sonuç olarak kimse kitaplar dahil hiçbir şeyden bildiğinden daha fazlasını duyamaz. İnsan yaşayarak öğrenmediği şeyi duyamaz da. Aşırı bir örnek düşünelim. Sık sık veya nadiren olan deneyimlerin yaşanma ihtimalinin tamamen dışında kalan olaylardan bahseden bir kitap düşünün. Bu, her yeni bir deneyim dizisi için yeni dildir. Bu durumda kimse bir şey duymayacaktır. hiçbir şeyin duyulmadığını düşündürten işitsel yanılgının hüküm sürdüğü yerde hiçbir şey yoktur da. İşte benim deneyimlerimin ortalaması ya da isterseniz deneyimlerimin özgünlüğü diyelim budur. Benden bir şeyler anladığını düşünen herkes beni kendi meşrebine göre biçimlendirdi. Kimileri tam tersim olan idealistlerden yaptı beni. Hiç anlamayanlarsa her türlü reddetti. Modern insana, iyi insana, Hristiyanlara ve diğer nihilistlere karşılık, yüksek başarı örneği olarak tasarlanan üst insan kelimesi, ahlakı ortadan kaldıran Zerdüşt'ün dilinde oldukça düşündürücü bir kelime, Zerdüşt karakterinin temsil ettiği bütün değerlerin tam tersi olarak algılandı tam bir saflıkla. Yüksek soydan biri, yarı aziz, yarı dahi bir tip, bir idealist olarak yani. Diğer eğitimli ahmaklar ise bu yüzden beni Darwincilikle suçladılar. Kendisi de istemeden ve bilmeden üçkağıtçı olmuş Carlyle'ın kahramanlara tapınmasını, ki bunu kasten reddetmiştim, görenler bile oldu Zerdüşt'te. Kimin kulağına Parzifal'e değil de Cesar Borgia'ya bakınmasını fısıldadıysam duyduklarına inanamadı. Kitaplarım hakkındaki değerlendirmeleri, özellikle de gazetelerde çıkanları merak etmediğim için kimse kusuruma bakmasın. Arkadaşlarım, yayıncılarım bunu bilir ve bu gibi konular hakkında benimle konuşmazlar. Bir keresinde iyinin ve kötünün ötesindeye karşı işlenen günahları gözlerimle gördüm. Bununla ilgili iyi bir hikaye anlatabilirim. National Zeitung, yabancı okurlarım için bir Prusya gazetesi olduğu notunu düşeyim. Ben izninizle Journal de Diba'yı okurum sadece. Bu gazete tüm ciddiyetiyle kitabı zamanın izini taşıyan bir eser. Alman asilzadelerinin sözünün eri felsefesi olarak yorumladı. Cesareti olsa Kross Zeitung da bundan farklısını yapmazdı. 2. Almanlar için söyledim bunu. Diğer her yerde okurlarım var tabii. Hepsi de seçkin zekalar, yüksek kademeler ve görevlerde sınanmış insanlar. Okurlarım arasında gerçek dahiler bile var. Viyana'da, Sankt Petersburg'da, Stockholm'de, Kopenhag'da, Paris'te ve New York'ta. Avrupa'nın düz ovası Almanya dışında her yerde keşfedildim. İtiraf etmeliyim ki beni okumayanlara daha çok seviniyorum. Ne ismimi, ne felsefemi bilirler ama nereye gitsem, mesela Torino'da, beni gören herkesin yüzü ışıldamaya başlar. Gururumu en çok okşayan şey, pazarcı kadınların bana en iyi üzümlerinden ikram etmeden rahat edememeleridir. İnsan bu derece filozof olmalıdır işte. Polonyalılara nedensiz yere Slavların Fransızları demiyorlar. Çekici bir Rus hanımefendi nereli olduğum konusunda bir an olsun duraksamaz. Vakur duramam, yapabileceğimin en iyisi utanmış görünmektir. Alman gibi düşünmek, Alman gibi hissetmek. Her şeyi yapabilirim ama bunlar benim boyumu aşar. Eski hocam Rachel, filoloji çalışmalarımı Parisli bir romancı edasıyla tuhaf bir şekilde heyecan verici yani tasarladığımı iddia ederdi. Bizzat Paris'te Tutmeze de Sofines'e şaşılmıştır. Bu ifade Monsieur Tenin'dir. Fransızca Tutmeze de Sofines, bütün cesaretim ve inceliklerim anlamındadır. Korkarım Ditramp'ın en yüksek formlarında bile asla tadı kaçmayan, Almanlaşmayan bir tuz, bir esprit karışımı bulacaklar bende. Başka türlüsünü yapamam. Yardım et bana Tanrım. Amin. Hepimiz biliriz onun ne uzun kulakları olduğunu. Bazılarımız ilk elden bilir hatta. İyi madem, en küçük kulaklara sahip olduğumu kabul etme cesareti göstereyim. Bu, kadınların ilgisini hiç de az çekmez. Hatta bence onları daha iyi anladığımı düşünürler. Ben en iyi antidangalığım. Dünya tarihine geçecek bir canavarım. Yunanca'daki, yalnız Yunanca'daki de değil, Antichrist'ım ben. Antichrist, Deccal anlamına gelir. 3. Bir yazar olarak sahip olduğum ayrıcalıkları biliyorum. Yazılarıma alışmak insanın beğenisini nasıl bozar, bunu çok iyi anladığım durumlar oldu. İnsan kesinlikle başka kitaplara katlanamaz hale gelir, özellikle de felsefi kitaplara. Bu soylu ve muhteşem dünyaya adım atmak eşsiz bir üstünlüktür. Bunun için Alman olmamak gerekir. İnsanın önceden kazanmış olması gereken bir üstünlüktür bu. her kim isteklerinin yüceliğiyle bana benziyorsa, öğrenmenin asıl heyecanını yaşayacaktır orada. Çünkü ben hiçbir kuşun uçmadığı yükseklerden geliyorum. Hiç kimsenin yanlış yola sapıp da adım atmadığı uçurumlar biliyorum. İnsanlar kitaplarımdan birini okumaya başladıklarında bırakamadıklarını söylerler. Huzurlu uykularını bile kaçırırmışım ben. Benimkilerden daha gururlu ve aynı zamanda daha iyi işlenmiş bir kitap daha yoktur. Kitaplarım dünya üzerinde erişilebilecek en yüksek noktaya, yani sinizme erişirler ve biri onları ele geçirmek istiyorsa hem yumuşak parmaklara hem de cesur yumruklara sahip olmalıdır. Ruhsal bir zayıflık, hazımsızlık kişiyi kitaplarımı anlamaktan alıkoyar. Onları anlamak için insanın sinirlerinin alınmış, midesinin keyfi yerinde olmalıdır. Benim bir sözüm, insanın sadece yoksulluğunu ve ruhunun çarpıklığını değil, korkaklık, ruh kirliliği, içinde gizli kalan intikam duyguları gibi ne kadar kötü içgüdü varsa hepsini ortaya çıkarır. Tanıdıklarım arasında bir sürü kobay hayvanı vardır. Yazılarıma gösterilen türlü öğretici tepkileri bana getirirler. Çekişmeye girmek istemeyenler, sözde arkadaşlarım, şahsi olmayan tavırlarını takınırlar hemen. Üstesinden bir kez daha geldiğim için beni kutlarlar ve gösterdiğim gelişimi daha neşeli bulduklarını söyler dururlar. Ahlakı tamamen bozulmuş olanlar, güzel ruhlular, bütünüyle sahtekar olanlar kitaplarım hakkında ne diyeceklerini bir türlü kestiremezler ve haliyle onları kendilerinden aşağı görürler ki bu tam da güzel ruhluların mantığına uygundur. Tanıdıklarım arasındaki bazı ahmaklar, Alman olduklarını söylememe gerek var mı? Her zaman olmasa da ara sıra benimle aynı fikirde olduklarını bildirirler. Zerdüştümle ilgili de böyle şeyler duymuşumdur. İnsanlardaki feminizm duygusu, isterse erkeklerde de olsun, bana kapıları tamamen kapatır. Hiç kimse bu cüretkâr düşüncelerin labirentine girmeyecektir. Acımasız gerçeklerin ortasında güler yüzlü ve neşeli kalabilmek için insan kendini sakınmamalı, alışkanlıkları söz konusu olduğunda dayanıklı olmalıdır. Ne zaman mükemmel bir okur düşünsem, kafamdaki imgelemi hep bir cesaret ve merak canavarı oluyor. Aynı zamanda uysal, kurnaz, uyanık, dikkatli, doğuştan maceracı ve keşifçi olduğunu söylememe gerek yok. Sonuç olarak aslında sözlerimin kimlere olduğunu Zerdüşt'ten daha iyi söyleyemem. Bilmecesinin sırrını kimlere verir yalnızca? Sizlere, yiğit araştırmacılar ve kurnaz yelkenleriyle korkunç denizlere açılanlar. Sizlere, bilmecelerle mest olan, alacakaranlıktan keyif alanlar, ruhları flüt sesleriyle cezbedilen, yanlış yollara sürüklenenler. Çünkü siz reddedersiniz korkak ellerle bir ipe tutunmayı ve iğrenirsiniz ardında ne olduğunu bildiğiniz yollara çıkmaktan. 4. Burada yazı sanatımla ilgili genel birkaç söz etmek isterim. Bir durumu acıma duygusunun getirdiği içsel gerilimi işaretlerle, bu işaretleri de tempolarıyla birlikte iletmek, bütün yazı tutumlarının asıl amacıdır. Benim durumumda, ruh hallerimin sıra dışı çeşitliliğini düşünürsek, kullanabileceğim birçok farklı tutum vardır. Hatta bugüne kadar bir kimsenin hizmetine sunulmuş en çeşitli olanaklar bende bulunur. Belli bir ruhsal durumu ileten, işaretlerle, onların tempolarıyla ve jestlerle, cümle kurallarının tümü jest sanatına bağlıdır, ilgili hataya düşmeyen her tutum iyidir. Bu konuda şaşmaz bir sezgim var. Kendi içinde iyi tutum, hepten aptallık, safi idealizmdir. Kendi içinde güzel, kendi içinde iyi, kendi içinde şey gibi. Duyabilecek kulakların bu hissi anlayabilecek, buna layık olan, insanın kendini anlatabileceği birilerinin olduğunu varsayıyorum yine de. Zerdüştüm, örneğin bu gibilerini arar durur hala ama nerede? Daha uzun süre araması gerekecek. İnsan onu sınamaya layık olmalı önce. O zamana kadar da burada harcanan sanatı kimse anlayamayacak. Kimsenin böylesine yeni, duyulmamış ve açıkça bu iş için tasarlanmış sanatsal yöntemleri olmamıştır harcayacak. Böyle bir şeyin Almanca'da olabilme ihtimali belirsizdi. En önce ben kendim reddederdim böyle bir şeyi. Benden önce kimse Almancayla ve genel olarak bir dille neler yapılabileceğini bilmiyordu. İnsanüstü, o yüce tutkunun muazzam iniş çıkışını anlatmak için kullanılan büyük ritim sanatını, o büyük süreli yazı tutumunu ilk ben keşfettim. Zerdüşt'ün 3. bölümü sonundaki 7 mühür başlıklı ditirampla bugüne dek şairlik denen şeyi fersah fersah açtım. 5. Yazılarımda eşi benzeri olmayan bir psikolog konuşur. Bu, beni eski filologların Horatius'u okuduğu gibi okuyan, hak ettiğim tarzda iyi bir okurun kavrayacağı ilk şeydir. Bütün dünyanın temelde mutabık olduğu önermeler, herkesin bayıldığı filozoflardan, ahlakçılardan ve diğer mankafalardan bahsetmiyorum bile, bana saf yanılgılar olarak görünür. Örneğin, egonun bizzat kendisi, yüksek bir sahtekarlık, bir idealken diğer kâm ve bencil kavramlarının birbirinin karşıtı olduğu inancı. Ne bencillik etmek diye bir şey vardır ne de etmemek. Bu iki kavram da ruhsal bir saçmalıktan başka bir şey değildir. Veya insan mutluluk için çabalar önermesi. Veya mutluluk erdemin ödülüdür önermesi. Veya haz ve acı birbirinin karşıtıdır önermesi. Ahlak yani insanlığın kirkesi, bütün psikolojiyi baştan aşağı yalanla doldurdu. Ahlakını bozdu. Ta aşkın bencil olmamak anlamına geldiği inancına, o korkunç saçmalığa kadar. Kirke, antik Yunan mitolojisinde büyücü tanrıça. İnsan kendi içinde tutarlı, iki ayağı üstüne sağlam basıyor olmalıdır, yoksa hiçbir şeyi sevemez. Küçük kadınlar bunu gayet iyi bilirler. Onlar benlik duygusu olmayan, tamamen tarafsız adamları umurlarına bile takmazlar. Kadınları tanıdığımı öne sürme gafletinde bulunabilir miyim? Dionysos'tan geçmiştir bana bu. Kim bilir, sonsuz dişiliğin ilk psikoloğuyumdur belki de. Sonsuz dişilik kavramı, Goethe'nin Faust adlı eserinin son cümlesidir. Eski hikayedir, başarısız olmuş, çocuk doğuramayan özgürleşmiş kadınlar dışında hepsi beni sever. Neyse ki kendimi paramparça ettirmek gibi bir isteğim yok. Kusursuz dişi sevdiğinde paramparça eder çünkü. O dost canlısı meyanatları çok iyi tanırım. Meyanat, antik Yunan mitolojisinde Dionysos'un müridi olan kadınlardır. Ne tehlikeli, sinsi, yer altında yaşayan yırtıcı hayvancıktır onlar. Ve ne hoşturlar aynı zamanda. İntikam peşinde koşan bir kadın kaderi bile ezip geçer. Kadın erkeğe göre tarifsiz biçimde daha şeytani ve akıllıdır. Kadındaki iyilik yozlaşmanın bir biçimidir ancak. Bütün o sözde güzel ruhların temelinde fizyolojik sıkıntılar vardır. Her şeyi söyleyip de hekim gibi görünmeyeyim şimdi. Eşit haklar mücadelesi de bir hastalık belirtisidir. Bütün hekimler bilir bunu. Kadın dediğin genel olarak tüm haklara karşı canla başla mücadele eder. Şeylerin doğal düzeni, cinsler arasındaki ebedi savaş onu kendiliğinden galip çıkarmıştır zaten. Kimse aşkı nasıl tanımladığımı duydu mu? Bir filozofa yaraşan biricik tanımdır bu. Aşkın yöntemi savaş, özü ise cinslerin birbirine karşı beslediği öldürücü nefrettir. Kimse bir kadın nasıl iyileştirilir, kurtarılır sorusuna verdiğim cevabı duydu mu? Çocuk yaparak. Erkek, kadının çocuk doğurma ihtiyacını karşılaması için bir araçtır yalnızca, der Zerdüşt. Kadının özgürleşme mücadelesi, işlevsiz yani kısır kadınların doğurgan kadınlara karşı duyduğu içgüdüsel nefrettir. Erkeğe karşı mücadele, burada yalnızca bir araç, bir bahane, bir taktiktir. Kendilerini tek başına, daha yukarıda, idealist bir kadın olarak yücelterek, kadınların genel seviyesini düşürürler ve bunun için en kesin yolda yüksek eğitimden, pantolon giymekten, sürü olarak siyasi seçme hakkını kullanmaktan geçer. Sonsuz dişiliğin dünyasında özgürleşmiş olanlar treni çoktan kaçırmış, en derin içgüdüsü intikam olan anarşistlerdir esasında. En kötücül idealizm türlerinden biridir bu ve erkeklerde de görülür. Henrik Ibsen'deki o tipik kız kurusu örneği gibi. Amacı, vicdanın rahatını bozmak, cinsiyetler arasındaki doğal aşkı zehirlemektir. Bu konudaki dürüst ve aynı zamanda katı inancımla ilgili şüphe bırakmamak için ahlak bozukluğuna, ahlak bozukluğu derken her tür doğa karşıtlığını, kibarca her tür idealizmi kastediyorum, karşı kendi ahlak kurallarımdan bir madde okuyayım. Namus öğütleri, halkı doğa karşıtlığına doğru kışkırtmaktır. Cinsel hayatı hor görmek, onu temiz olmamakla suçlamak, yaşamın kendine karşı işlenmiş bir suçtur. Onun kutsal ruhuna karşı günah işlemenin ta kendisidir. 6. Nasıl bir psikolog olduğumu anlaşılsın diye, iyinin ve kötünün ötesinde de geçen ilginç bir ruh halini aktaracağım. Ama bu pasajda kimi tarif ettiğimin tahmin edilmesine izin vermiyorum. Sesi bütün ruhların cehennemine dek yayılan ama cazip bir şey sezmediği yerde ne tek söz eden ne de bir bakış atan, ustalığı nasıl görüneceği bilgisini içeren, kendisi gibi değil, onu izleyenlerin ona daha bir sokulmasına, onu daha içten ve derinden izlemesine neden olacak biçimde görünmesini bilen, o büyük bilinmezin, bilinçlerin baştan çıkaran tanrısının, doğuştan fare avcısının kalbindeki deha. Kibirli, gürültülü her şeyi sessizleştiren ve uysallaştıran, kaba ruhları yumuşatan ve onları yeni bir istekle, engin gökyüzünü yansıtabilmek için bir ayna gibi hareketsiz durma isteğiyle tanıştıran kalpteki deha. Sakar ve tez canlı ellere özenle tutabilmeyi öğreten, gizli ve unutulmuş hazineleri, iyilik damlalarını ve tatlı ruhaniliği kalın buzun altında bile sezebilen, uzun yıllar boyunca kumun altında gömülü altın kırıntılarını bulabilen kalpteki deha. Dokunan herkesi zenginleştiren, kutsal olarak iltimas geçilmemiş veya gafil avlanmamış ve herhangi bir yabancı eşya tarafından baskılanmamış ama kendi içinde zenginleşmiş, yenilenmiş, kurtulmuş, ılık bir rüzgarın esintisiyle buzları çözülmüş, belki daha şüpheli, daha kırılgan, daha ince, daha çökük ama yepyeni istekler ve akıntılarla dolu, yeni kötücül isteklerle ve ters akıntılarla dolu o kalpteki deha. Neden bir yazgıyım? 1. Payıma düşecek şeyi biliyorum. Bir gün adım muazzam bir şeylerin hatırlanmasıyla dillendirilecek. Dünyanın daha önce görmediği bir krizle, bilincin o derinden çatırdamasıyla, bugüne kadar inanılmış, talep edilmiş, kutsanmış her şeye karşı yöneltilen bir kararla. Ben bir insan değilim, bir dinamitim. Bununla birlikte bir din kurucusu hissini veren hiçbir şey bulamazsınız bende. Dinler ayak takımının işidir. Dindar birileriyle temas ettikten sonra ellerimi yıkama ihtiyacı duyarım. İnananlarım olsun istemiyorum. Kendime inanmak için bile fazla kötüyüm. Kaldı ki kitlelere hitap edeyim. Yarın öbür gün kutsal olarak anılmak en büyük korkum. Bu kitabı neden önceden çıkardığımı anlıyorsunuzdur. Kimse fesatlık etmesin diye. Bir aziz olmak gibi bir isteğim yok. Soytarı olurum daha iyi. Belki de bir soytarıyımdır. Buna rağmen veya rağmen değil, çünkü şimdiye kadar azizlerden daha yalancı bir şey çıkmamıştır ortaya, doğru konuşurum ben. Ama benim doğrum ürkütücüdür. Çünkü bugüne kadar yalana doğru denildi hep. İnsanoğlunun en yüksek sınavı için yöntemim, bütün değerlerin yeniden değerlendirmesidir ki, bu benim etim kemiğim, asıl deham olmuştur. Şu 1000 yıllık dönemin sahteliğine karşı çıkmasını bilmeliyim. İlk doğru dürüst insan olmalıyım. Yazgım böyle emrediyor. Yalanı yalan olarak duyup koklayan, doğruyu keşfeden ilk insan ben oldum. Deham burun deliklerimdedir. Daha önce kimsenin yapmadığı kadar yalancı çıkardım insanları ve yine de sürekli inkar eden birinin tam tersiyim. Eşi görülmemiş bir müjdeciyim ben. Yüceliğin henüz adı bile konmamış ödevlerine aşinayım. Benimle birlikte başlar umutlar. Bunlarla beraber zorunlu olarak bir felaket insanıyım da. Doğru, 1000 yıllık yalanlarla savaşa girdiğinde sarsıntılara, depremlere, dağların, ovaların daha önce aklı hayale gelmemiş yer değiştirmelerine hazır olmalıyız. İşte o zaman siyasi kavramlar ruhani bir savaşla öylesine meşgul olacak ki eski toplumun bütün güç yapıları havaya karışacak. Bütün o yapılar yalanlara dayalıdır. Dünyanın hiç görmediği şiddette savaşlar olacak. Benimle birlikte başlayacak yüksek siyaset. 2. Böyle bir kaderin insan kılığına büründüğü bir yöntem mi arıyorsunuz? Zerdüştüme bakın. İyinin ve kötünün yaratıcısı olmak isteyen kişi bir yok edici olmalıdır ve tüm değerleri paramparça etmelidir önce. Ancak öyle ait olur en büyük kötülük en büyük iyiliğe. Bu yaratıcılıktır yine de. Ben gelmiş geçmiş en kötü adamım ama bu aynı zamanda en yararlı olmayacağım anlamına gelmez. Yıkım gücüm oranında zevk alırım yıkmaktan ve her koşulda yıkımı olumlamadan ayrı tutmayı bilmeyen Dionysosçu karakterime güvenirim. Ben ilk ahlak karşıtıyım ve bu alandaki en mükemmel yok ediciyim. 3. İlk ahlak karşıtı olan benim dilimde zerdüştün anlamı nedir? Hiç sormadılar bana, sormalıydılar halbuki. Çünkü o Persli'nin muhteşem tarihi eşsizliği benimkinin tam tersidir. İyi kötü savaşının çarkı asıl döndüren şey olduğunu ilk zerdüşt keşfetmişti. Ahlakın, güç, ilk neden ve kendi içindeki sonuç olarak metafiziğe uyarlanması da onun işidir. Ama bu sorun cevabı da içinde taşır. Bu kaçınılmaz hatayı ahlakı zerdüşt yarattı. Dolayısıyla onu ilk tanıyan da oydu. Hem diğer düşünürlere nazaran daha uzun yaşamış, daha fazla deneyim kazanmıştır. Tarih, sözde ahlaki dünya düzeni önermesinin deneysel reddinden ibarettir aslında. Hem de daha önemlisi, zerdüşt diğer bütün düşünürlerden daha doğrucudur. Öğretisi, yalnızca onun öğretisi, doğruculuğu en yüksek erdem olarak tanımlar. Yani gerçeğin karşısında tabanları yağlayan idealist öddekliğinin tam tersi olarak. Diğer bütün düşünürler toplansa bile zerdüştün cesaretine erişemez. Doğruyu konuşmak ve iyi ok atmak. Bu Pers erdemidir. Anlatabiliyor muyum? Kişinin doğruculuk yoluyla ahlakın üstesinden gelmesi, ahlakçının tam karşıtına, yani bana, dönüşmesi, benim dilimde zerdüşt adı tam da bu anlama gelir. 4. Ahlak karşıtı sözcüğünü kullanışım temelde iki yatsımayı ima eder. Öncelikle bugüne kadar en yüksek, iyi, cömert, yardımsever sayılan insan tipini. Sonra da bugüne dek egemen olan ve rağbet gören ahlakı. Dekadons ahlakını, yani kabaca Hristiyan ahlakını yatsırım. Bu ikinci yatsıma daha belirleyici bir görüş olabilir. Sonuçta iyiliğin abartılmasını, dekadonsun bir sonucu, bir zayıflık belirtisi ve yükselen, olumlayan bir yaşamla bağdaşmazlık olarak görürüm. Olumlamanın şartı yatsımak ve yok etmektir. Şimdilik sadece iyi insan psikolojisi üstünde duracağım. Bir insana değer biçmek için onun yaşamını sürdürmesi neye mal oluyor? Bu hesaplanmalıdır önce. Onun varoluş koşulları bilinmelidir. İyinin varoluşu sahte bir temele dayanır. Daha başka ifade etmek gerekirse, ne pahasına olursa olsun gerçekliğin nasıl oluştuğunu bilmek istememeye dayanır. Gerçeklikten iyiliksever içgüdüler beklenemez. Hele de sığ görüşlü, iyi huylu ellerin müdahalesinden hiç hoşlanmaz gerçeklik. Bütün sıkıntılı durumları bir karşı çıkış, yok edilmesi gereken bir şey olarak değerlendirmek müthiş bir nihizri, gerzekliktir ve sonuçları gerçek bir felakettir. Yoksullara acıdığı için kötü havayı ortadan kaldırmak istemek kadar ölümcül bir saçmalıktır bu. Bütünün büyük ekonomisi nezdinde mutluluk kırıntılarından sözde iyilikten ziyade duygulardaki, arzulardaki, güç isteğindeki gerçekliğin korkutucu yönleri çok daha gereklidir. Bu sonuncusu yalancılık içgüdüsüne bağlı olduğundan onu herhangi bir yere bağışlamak büsbütün boyun eğmektir. Homines Optimi'nin çirkin çocuğu olan iyimserliğin korkunç sonuçlarını gösterme fırsatı bendedir. İyimser insanın en az kötümser kadar dekadon ve hatta daha tehlikeli olduğunu anlayan ilk kişidir Zerdüşt ve şöyle der. İyi insan asla doğruyu söylemez. İyiler sizi yanlış kıyılara sürükledi, yanlış vaatlerde bulundu. Sizler iyiliğin yalan diyarlarında doğup büyüdünüz. İyiler her şeyi kancasına taktı ve kırıp büktü. Neyse ki dünya, iyi huylu sürü hayvanının sığ mutluluğunu sağlayacak içgüdüler üstüne kurulmamıştır. Herkesin iyi bir insan, bir sürü hayvanı, mavi gözlü, iyiliksever güzel bir ruh ya da Bay Herbert Spencer'ın tercih edeceği üzere fedakar olmasını beklemek, insanda var olan muhteşem karakterin soyguna uğraması, insanoğlunun iyiliş edilip acınası bir hale sokulması demektir. İşte bunu yapmaya çalıştılar. Ahlak diye buna dediler. Bu bağlamda Zerdüşt, iyilere önce son insanlar der, sonra da sonun başlangıcı. Hepsinden öte varoluşlarını doğru ve gelecek pahasına sağlama aldıkları için onları en zararlı insan türü ilan eder. Latince homines optimi, iyimser insan anlamına gelir. İyiler, yaratamaz onlar, sonun başlangıcıdırlar hep. Onlar yeni tablolara, yeni değerler çizenleri çarmıha gererler, geleceği kendilerine kurban eder, bütün insanoğlunun geleceğini çarmıha gerip öldürürler. İyiler, onlar hep sonun başlangıcı olmuştur. Dünyaya iftira atanlar ne kadar zararlı olursa olsun, en fena zarar iyinin verdiği zarardır. 5. İyinin ilk psikoloğu olan Zerdüşt, işte bu nedenle kötünün dostudur. Dekadans türünden bir insan en yüksek kademeye yükselirse, bu ancak onun tam tersi insan türünün, güçlü ve yaşamından emin bir insan türünün pahasına olur. Sürü hayvanı en saf erdemin görkemiyle parıldıyorsa, istisnai olan insan şeytani mertebeye geriletilmelidir. Yalancılık her koşulda doğru sözcüğünün karşılığı olarak kullanılıyorsa, doğrucular en kötü isimlerle anılmalıdır asıl. Zerdüşt bu konuda şüpheye yer bırakmaz. İnsanlık söz konusu olduğunda kapıldığı dehşet hissi, iyiler, en iyiler hakkında bildikleri nedeniyledir. Bu tiksinti yüzünden uzak geleceklere doğru süzüleceği kanatlar doğurmuştur. Onun görece bir üst insan türü olan örnek insanı, tam da iyilere kıyasla bir üst insandır. Öyle ki, iyiler ve adiller ona üst insan şeytanı derlerdi. Bu gerçeği saklamaz Zerdüşt. Siz, gözlerimin şimdiye dek gördüğü en yüksek insan. Sizde güvenmediğim ve gizlice güldüğüm şey bu işte. Korkarım ki siz benim üst insanıma şeytan dersiniz. Ruhlarınız büyük olan her şeye ne kadar da yabancı. Size göre üst insan iyiliğinde bile korkunçtur. İnsan tam olarak bu noktada anlamaya başlamalıdır Zerdüşt'ün ne istediğini. Başka yerde değil. Onun betimlediği insan türü, gerçekliği olduğu şekilde tasvir eder. Bu türden bir insan gerçek için yeterince güçlüdür. Ona yabancılaşmaz, kapılıp gitmez. O gerçeğin kendisidir. Bütün korkunçluğunu ve belirsizliğini içinde taşır. Ancak bu şekilde büyük olur insan. 6. Ahlak karşıtı sözcüğünü ayrıksızlığımın bir işareti, kendim için bir onur nişanesi olarak seçtim. Beni insanlığın geri kalanından ayıran bu tanıma sahip olduğum için çok gururluyum. Bugüne kadar hiç kimse Hristiyan ahlakını kendinden aşağı bulmadı. Bu, belli bir yükseklik, ileri görüşlülük, şimdiye dek duyulmamış ruhani bir derinlik ve atılganlık gerektirir. Hristiyan ahlakı bütün düşünürlerin kirkesi olmuştur hep. Hepsi kirkeye hizmet etmeyi bekler durur. Benden önce kim bu ideal dünya musibetinin zehirli nefesiyle dolup taşan mağaralara indi? Kimin mağaralar olabileceğini düşünme cesareti vardı? Benden önce filozoflar arasında kim ağır bir sahtekar, bir idealist değil de tam tersine bir psikologtu? Benden önce psikoloji diye bir şey yoktu. İlk olmak bir lanet olabilir ama her koşulda bir yazgıdır. Çünkü ilk olanın kendisi de küçük görür. Benim tehlikem insanlıktan tiksinmemdir. 7. Kendimi anlatabildim mi? Beni tanımlayan, diğer bütün insanlardan ayıran şey, Hristiyan ahlakının maskesini düşürmüş olmamdır. İşte bu yüzden herkese karşı meydan okuma hissini oluşturan bir kelimeye ihtiyacım vardı. Gözünü daha önceden açmamış olmak, içgüdü haline gelmiş bir kendini kandırma, esas olanın hiçbir olayı, hiçbir nedenselliği, hiçbir gerçekliği olurken görmemesi, sahtekarlık yaparak psikolojiyi bir suç gibi göstermek en büyük acizliğidir insanın. Hristiyanlığın karşısında asıl suç körlüktür. Hayatın kendisine yöneltilmiş bir suçtur bu. Şu son 1000 yıl ve halkları, eskisiyle yenisiyle, filozoflar ve yaşlı hanımlar, tarihteki 5-6 durum haricinde benle birlikte yedi, hepsi hak eder birbirini. Hristiyan bugüne kadar hep ahlaklı bir varlık, eşi bulunmayan bir garabetti ve ahlaklı bir varlık olarak insanlıktan en çok tiksinen birinin hayal bile edemeyeceği kadar saçma, boş, yalan dolu, anlamsız ve kendisine zararlıydı. Yalan söyleme isteğinin en kötü niyetli yöntemi, Kirke'nin ta kendisi olan Hristiyan ahlakı mahvettiği insanlığı. Bütün yönleriyle beni dehşete düşüren şey, hatanın kendisi değil, bin yıllık iyi niyet, üretim, tavır eksikliği, zaferinde bile kendine ihanet eden bir cesaretsizlik de değil, doğa eksikliğidir. Doğa karşıtlığına en yüksek onurun atfedilmiş ve bunun insanlığın üstünde bir kural, kesin bir buyruk gibi asılı kalmış olduğu gerçeğidir. Bu konuda bir birey olarak veya halk olarak değil de koca bir insanlık olarak tökezlemiş olmak. Yaşamın temel içgüdülerinin küçümsenmesi öğretildi ilk önce. Ruh denilen şey bedeni yok etmek için uyduruldu. Yaşamın ön koşulu olan cinsellik pis bir şey olarak öğretildi. Gelişmek için en gerekli şey olan katı bencillik de, sözcüğün kendisi bile karalayıcı, şeytanilik arandı. Buna karşın bencil olmamak, ağırlık merkezini yitirmek, kişiliksizleştirmek ve komşu canlılığı, komşu manyaklığı gibi çöküşün ve içgüdülerdeki çelişkinin tipik işaretlerinden olan şeylere yüksek değer biçildi. Demek istediğim, bunlar kendi içinde değerli bulundu. Ne? İnsanlığın kendisi bir dekadans halinde olabilir mi? Hep mi öyleydi yoksa? Kesin olan şu ki, en yüksek değerler diye dekadans değerleri öğretildi hep. Kendini olumsuzlayan ahlak en muhteşem ahlaki çöküştür. Mahvolacağım cümlesi zorunlu olarak şuna çevrilir. Hepiniz mahvolun. Yalnızca zorunlu olarak da değil üstelik. Ahlakın bugüne kadar öğrettiği şey bu işte. Kendini olumsuzlayan, son verme isteğiyle dolup taşan ahlak, yaşamı en temelinden reddeder. Yozlaşan insanlık değil de parazit bir insan türüdür belki. Değerlerin ne olduğuna karar verebileceği bir mertebeye ulaşana dek yalan söylemiş, ahlak kuşanmış, Hristiyan ahlakını güç olarak kullanmış bir papaz belki. Gerçekten benim görüşüm de bu. Öğretmenler, insanlığın liderleri, bütün o teologlar tümüyle dekadonttular. Bütün değerlerin yaşama düşmanlık besleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesi. Ahlakın kendisi bu yüzdendir işte. Ahlakın tanımı, ahlak, dekadontların yaşamdan öç alma isteğiyle dolu mizaçları ve bu isteklerini başarmaları. Bu tanıma çok önem atfediyorum. 8. Kendimi anlatabildim mi? 5 yıl önce Zerdüşt'ün ağzından söylemediğim herhangi bir şeyi burada da söylemedim. Hristiyan ahlakının maskesini düşürmek benzersiz bir olaydır. Gerçek bir felakettir. Buna ışık tutan her kimse, bir force majeur, bir yazgıdır o. İnsanlığın tarihini ikiye böler. Ondan önce ve ondan sonradır artık her şey. Doğrunun yıldırımı bugüne kadar en yüksek bilinene vurur. Neyin yok edildiğini anlayan kişi, elinde başka bir şey kalıp kalmadığına bakabilir o zaman. O zamana kadar doğru denen her şey zararlı, hain, cehennemlik bir sahtekarlık olarak bilinir artık. İnsanlığı geliştirmekten bahseden kutsal bahane, yaşamı kansız bırakmak için uydurulmuş bir hile olarak açığa çıkar. Vampirlik olarak ahlak. İnanılmış ve hala inanılan bütün değerlerin değersizliğini ortaya çıkaran kişi, en saygın denilen insanda saygıya değer tek bir şey görmez. O kutsal sayılanlarda en uğursuz ucubeliği görür. Uğursuzdurlar çünkü büyülerler. Tanrı kavramı yaşama karşıt bir kavram olarak icat edilmiştir. Ne kadar zehirli, zararlı, karalayıcı şey, yaşama karşı beslenen düşmanlık varsa hepsi tek bir korkunç birlikte toplanmıştır. Öteki dünya, gerçek dünya gibi kavramlar, var olan asıl dünyayı değersizleştirmek için uydurulmuştur. Dünyevi gerçekliğimiz için hiçbir amaç, hiçbir neden, hiçbir ödev bırakmamak için. Ruh, ölümsüz ruh gibi kavramlar, bedeni küçümsemek, onu hasta etmek, erdirmek, beslenme, yer, zihinsel düzen, tedavi, temizlik ve iklim gibi ciddiye alınmayı hak eden bütün sorunları hafife almak için icat edilmiştir. Sağlık yerine ruhun kurtuluşu, başka deyişle pişmanlık dolu çırpınışlar ve kurtuluş histerisi arasına bir kısır döngü. Günah kavramı ve onunla birlikte gelen işkence aletleri, özgür irade kavramı, içgüdüleri şaşırtmak, onları güven duyulamaz ikincil bir doğaymış gibi yaftalamak için icat edilmiştir. Bencil olmayan, kendini reddeden gibi dekadans nişanesi olan kavramlar, onur kırıcı şeylerden büyülenmek, kendi yararını gözetemez hale gelmek, kendi kendini yıkıma sürüklemek gibi şeyler insanda değerin bir işareti, bir görev, kutsallık, ilah bir şey olarak görülmüştür. Ve son olarak, ki en korkuncu da bu, zayıf, hasta, gelişmemiş, kendisi yüzünden acı çeken, yok olmayı hak eden ne varsa yanında saf tutan, seçilim yasası çarmıha gerilmiş iyi insan kavramı, gururlu, iyi gelişmiş, olumlayan, geleceğinden emin, geleceğini garanti altına alan kişiyi şeytan addetmek için icat edilmiştir. Ahlak olarak görülen şey budur işte. İkraze la femme. İkraze la femme, Fransızca yok edin bağnazlığı anlamına gelir. 9. Kendimi anlatabildim mi? Dionysos çarmıhtakine karşı. Oklar ve epigramlar. 1. Bütün psikoloji aylaklıkla başlar. Ne? Psikoloji bir günah mıdır yoksa? 2. İçimizdeki en cesur olanın bile neredeyse hiç cesareti yoktur asıl bildiği şeye. 3. Yalnız yaşamak için ya bir hayvan ya da bir tanrı olmalısın, der Aristoteles. Ama üçüncü seçeneği dışarıda bırakır. İkisi de olabilirsin, bir filozof. 4. Her gerçek basittir. Bu iki katı yalan değil midir? 5. İlk ve son kez çok şey bilmek istemiyorum. Bilgelik bilgiyi de sınırlar. 6. Vahşi doğamız, doğal olmayan tarafımızdan, tinselliğimizden kurtulmamız için asıl şifadır. 7. Nasıl? İnsan Tanrı'nın bir hatası mıdır? Yoksa Tanrı, insanın bir hatası mıdır? 8. Yaşamın savaş okulundan. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. 9. Kendine iyilik et. O zaman herkes sana iyilik eder. Komşu sevgisinin prensibi. 10. Eylemlerinle ilgili korkak olma. Sonradan terk etme onları. Vicdan azabı yakışıksızdır. 11. Trajik olabilir mi bir ahmak? Taşıyamadığı ya da sırtından atamadığı yükten ölür mü insan? İşte filozofun durumu bu. 12. Yaşamında neden varsa her türlü nasılla baş edebilirsin. İnsanlar çabalamaz mutluluk için, İngilizler çabalar yalnızca. 13. Kadını erkek yarattı ama neyden? Tanrısının kaburga kemiğinden, idealinden. 14. Ne? Bir şey mi arıyorsun? Kendini 10'la 100'le mi çarpmak istiyorsun? Müritlerin mi olsun istiyorsun? Sıfırları ara. 15. Ölümden sonra yaşayan insanlar, ben mesela, çağdaşlarından daha yanlış anlaşılırlar ama daha iyi duyulurlar. Yani bizi kimse anlamaz. Bize otoritemizi kazandıran şey de budur işte. 16. Kadınlar arasında. Doğru. Bilmezsiniz siz doğruyu. Tevazularımız için bir suikast çabası demek değil midir o? 17. Sevdiğim sanatçı böyledir işte. Gereksinimleri konusunda mütevazıdır. Sadece iki şey ister. Ekmeğini ve sanatını. Panemet kirken. Panemet kirken Latince ekmek ve kirke anlamına gelir. Romalı şair Juvenalis'in Panemet kirkenses, ekmek ve sirkler, oyunlar lafına gönderme. 18. Olaylara iradesini katmayı bilmeyen insan en azından anlamlandırabilir onları. Yani iradenin orada hazır bulunduğuna dair bir inancı vardır ille. İnancın prensibi. 19. Ne? Erdemi seçtiniz. Göğsünüzü kabartmayı, aynı zamanda da hiçbirine sahip olmama avantajına yan yan bakıyor musunuz? Ama erdem, avantajlardan vazgeçmek demektir. Bir Yahudi düşmanının kapısı için. 20. Mükemmel kadın küçük bir günah işler gibi işler edebiyatı ve denemek için birileri fark etti mi diye etrafa bakınır ve bundan emin olmak ister. 21. Sahte erdemlere sahip olamayacağın olaylara dahil olmak, yani ip üstündeki bir cambaz gibi düşeceğin ya da ayakta duracağın veya yürüyüp geçeceğin olaylara. 22. Kötü adamların şarkısı yoktur. Neden Rusların şarkıları var o zaman? 23. Alman ruhu. 18 yıllık bir contradictio en adiacto. Contradictio en adiacto, Latince kavramlardaki çelişki anlamına gelir. 24. Başlangıçları aramak insanı mahveder. Tarihçiler geçmişe bakar, kendileri de geçmişe inanırlar en sonunda. 25. Hoşnutluk soğuktan bile korur insanı. İyi giyinmiş olduğunu bilen bir kadının üşüttüğü görülmüş müdür hiç? Neredeyse giyinmediğini farz ediyorum hatta. 26. Sistemci hiç kimseye güvenmiyor ve kaçınıyorum onlardan. Sistem istemi dürüstlük olmayışındandır. 27. Kadınların derin olduğu düşünülür. Neden? Çünkü hiçbir zaman derinlemesine ele alamazsın onları. Sığ bile değildir kadınlar. 28. Bir kadının erkeksi erdemleri varsa ondan kaçmak istersin ve bir kadının erkeksi erdemleri yoksa o kendisi kaçar. 29. Ne kadar çok ısırırdı bilinç ve ne kadar iyiydi dişleri. Ya şimdilerde? Eksik olan ne? Bir dişçinin sorusu. 30. İnsanlar bir işe düşünmeden nadiren bir kez girerler. Bunu ilk kez yaptıklarında genellikle çok fazla girmişlerdir. Bu yüzden aynı şeyi tekrarlar, sonradan azaltırlar. 31. Solucanın tepesine basıldığında ters döner. Kurnazca bir harekettir bu. Bir kez daha basılma riskini azaltır. Ahlakın dilinde tevazu. 32. Hassas bir onur duygusundan kaynaklanan yalan ve aldatma nefreti vardır. Yalan söylemek tanrısal bir emirle yasaklandığı için korkaklıktan kaynaklanan bir nefret de vardır. Yalan söyleyemeyecek kadar korkak olmak. 33. Mutluluk için ne az şey gerekir? Gayda sesi. Müzik olmasa yaşam koca bir hata olurdu. Almanlar Tanrı'nın bile şarkı söylediğini düşünürler. 34. On ne peut penser écrire qu'ainsi. Gustav Flaubert. Yakaladım seni nihilist. Öylece oturmak kutsal ruha karşı işlenmiş bir günahtır. Aristotelesçi düşüncelerin bir değeri vardır sadece. On ne peut penser écrire qu'ainsi, Fransızca, kişi oturmadığı sürece ne düşünebilir ne de yazabilir anlamına gelir. 35. Biz psikologların atlar gibi huysuzlaştığı bazı zamanlar vardır. Kendi gölgelerimiz birdenbire önümüzde belirir. Psikologlar bir şeyler görmek istiyorlarsa kendilerine bakmayı bırakmalıdırlar. 36. Erdeme zarar mı veriyoruz? Biz ahlak karşıtları. Anarşistlerin prenslere verdiği zarardan daha az. Prensler ancak vurulduktan sonra güvenle otururlar tahtlarında. Ahlak. Ahlak dediğiniz şey vurulmalıdır. 37. İleri atılıyorsun, öyle mi? Bir çoban olarak mı? Yoksa bir istisna olduğun için mi? Üçüncü bir seçenek ise kaçmaktır. Vicdanın ilk sorusu. 38. Gerçek misin? Sadece bir aktör mü? Bir temsilci misin yoksa temsil edilen mi? Sonuçta bir aktörün taklidisin yalnızca. Vicdanın ikinci sorusu. 39. Hayal kırıklığına uğramış olan konuşuyor. Büyük adamları aradım. Tek bulabildiğim ideallerinin birer maymunuydu. 40. Öylece durup seyreden misin yoksa el veren mi? Yoksa kafasını çevirip gözden uzaklaşan mı? Vicdanın üçüncü sorusu. 41. Eşlik etmek mi istersin, önden gitmek mi? Yoksa bir başına yürümek mi? İnsanlar ne istediklerini ve istiyor olduklarını bilmeli. Vicdanın 4. sorusu. 42. Bunlar önümdeki basamaklardı. Tırmandım onları. Bunu yapmak için onları aşmam gerekti. Ama onlar üzerlerinde dinleneceğimi sandılar. 43. Haklı olup olmadığım kimin umurunda? Çok haklıyım hem de. Bugünlerde kim iyi gülüyorsa en son gülen de o oluyor. 44. Mutluluğumun formülü. Bir evet, bir hayır, düz bir çizgi, bir hedef. Dört büyük hata. 1. Neden ve sonucu birbirine karıştırma hatası. Neden ve sonucu birbirine karıştırmak kadar tehlikeli bir hata daha yoktur. Buna aklın asıl yıkımı derim. Yine de bu hata insanlığın en eski ve en yeni alışkanlıklarında bulunabilir. Hatta bunu kutsar ve din, ahlak olarak adlandırırız. Din ve ahlak tarafından kodlanmış her iddiada vardır bu. Papazlar ve ahlaki kanunları yapanlar, aklın yıkımını yazanlardır. Örneğin ünlü Cornaro'nun o sıkı diyetini uzun, mutlu ve erdemli, bir hayatın reçetesi olarak sunduğu kitabı herkes duymuştur. Luigi Cornaro, Venedikli soylu ve uzun yaşamın sırlarını aktardığı Discorsi adlı eserin yazarı. Bu kitap bugüne kadar en çok okunan kitaplar arasındadır ve hala İngiltere'de her yıl birkaç bin kopyası basılır. Çok az kitabın, İncil hariç tabii, bu iyi niyetli tuhaflık kadar çok zarar verdiğinden, bunca hayatı kısalttığından hiç şüphem yok. Nedeni, neden ve sonucun birbirine karıştırılması. Bu vicdan sahibi İtalyan, diyetini uzun ömrünün nedeni olarak gördü ama uzun bir yaşamın ön koşulu, son derece yavaş metabolizma ve asgari miktarda yemek, onun sıkı diyetinin nedeniydi. Az ya da çok yemek onun kontrolünde değildi. Tutumluluğu özgür iradeden değildi. Çok yediğinde hasta oluyordu. Eğer bir sazan balığı değilsen, doğru düzgün yemek yemek yalnızca makul değil, zorunludur da. Şimdilerdeki alimler sinirsel enerjilerini hızla tükettikleri için, Cornaro'nunki gibi bir rejimle mahvolurlar. Crede experto, Latince deneyimli olana inan anlamına gelir. 2. Bütün dinler ve her türden ahlak merkezinde şu genel kodu taşır. Şunu yap, şunu yapma. O zaman mutlu olursun. Yoksa her ahlak, her din bu zorlamadan oluşur. Ben buna aklın büyük ilk günahı, ölümsüz saçmalık diyorum. Bu kodlama benim dilimde tam tersine dönüşür. Tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesinin ilk örneği. İyi gelişmiş ve mutlu bir insan belli başlı işleri yapmalıdır. Diğerlerindense içgüdüsel olarak uzak durur. İnsanlarla ve diğer şeylerle olan ilişkisinde kullandığı sistemin fizyolojik bir temsilcisidir o. Tek kelimeyle onun erdemi mutluluğunun sonucudur. Uzun bir yaşam sürmek, soyunu devam ettirmek. Bunlar değildir erdemin mükafatı. Tersine erdemin kendisi, metabolizmanın yavaşlayarak neslini devam ettirdiğin uzun bir yaşama, daha başka birçok şeyle birlikte neden olmasıdır. Kısaca kornaracılıktır. Kilise ve ahlak şunu der. Nesiller ve halklar kendilerini günahlarla ve lüksle yok eder. Benim yenilenmiş mantığım ise şunu der. Bir halk yok olmuş ve fizyolojik olarak bozulmuşsa, bu günaha ve lükse yol açar. Bitkin bir doğası olan herkesin de söyleyeceği gibi, daha güçlü ve daha sık bir uyarana duyulan gereksinim. Genç bir adam erkenden solar ve kırışır. Arkadaşları bunun hastalıktan veya başka bir şeyden olduğunu düşünür. Ama ben, hastalanması, hastalıktan kurtulamaması gerçeğinin hali hazırda yoksul bir yaşamın, kalıtsal bir bitkinliğin sonucu olduğunu söylüyorum. Gazeteleri okuyan biri şöyle diyebilir. Bu parti böyle yanlışlarla kendini bitiriyor. Ama benim yüksek siyasetime göre böyle yanlışlar yapan bir parti zaten bitmiştir. İçgüdüsel kesinliğini kaybetmiştir. Her yanlış, içgüdülerin bozulmasının, iradenin parçalanmasının bir sonucudur. Bu kötü olmanın tanımıdır adeta. İyi olan her şey içgüdüseldir ve dolayısıyla hafif, gerekli ve özgürdür. Çaba bir karşı çıkıştır. Tanrılar ve kahramanlar birbirinden farklıdır. Benim dilimde hafif adımlar atıyor olmak tanrısallığın ilk özelliğidir. 3. Yanlış nedensellik hatası. İnsanlar nedenin ne olduğunu bildiklerine inandılar hep. Ama bu bilgiye nasıl sahip olduk veya netleştirmek gerekirse, bilgiye sahip olduğumuz inancına nasıl sahip olduk? Hiçbiri doğrulanmamış o ünlü içsel gerçekler diyarından. İrademizle yaptığımız her eylemin nedensel olduğuna inandık. En azından burada nedenselliği iş üstünde yakaladığımıza inanmıştık. Herkes bir eylemin öncüllerinin, nedenlerinin bilinçli aranması gerektiğinden ve bu nedenleri güdüler başlığında bulacaklarından emindi. Yoksa bir eylem özgür olarak düşünülemez ve kimse bundan sorumlu tutulamazdı. Sonuçta kim bu düşüncelerin nedenleri olduğunu, düşünceye benim neden olduğunu reddedebilirdi. Nedenselliği garanti eder gibi görünen bu üç içsel gerçekten ilk ve en ikna edici olanı, iradenin nedensel bir etken olduğudur. Bilincin, aklın ve benin, özne, neden olarak kavranışı, iradenin verili, deneysel olarak sabit kabul edilmesinin ardından doğmuştur. Bu süre içinde konu üstünde daha çok düşündük. Şimdilerde bunun tek kelimesine inanmıyoruz. İç dünya yanılsamalar ve fantezilerle dolu. İrade de onlardan biri. İrade artık iş görmez oldu. Dolayısıyla da daha fazla herhangi bir şeyde açıklamıyor. Sadece süreçlere eşlik ediyor ama bulunmayabiliyor da. Sözde güdü. Bir diğer hata. Bilincin yüzeysel bir olgusu. Bir eylemin öncüllerini açık etmekten çok gizleyen bir gerçek sonrası. Benden bahsetmiyorum bile. Ben bir peri masalı, bir kurgu, bir kelime oyunu oldu. Düşünmeyi, hissetmeyi, istemeyi hepten kesti. Bu ne demektir? Akli nedenler diye bir şey yoktur. Bütün sözüm ona deneysel kanıtların canı cehenneme. İşte bu demektir. Bu deneysellik denen şeyi gerçekten beceremedik. Dünyayı nedenlerden, istek ve akıldan ibaret bir şey olarak tasarlamak için kullandık onu. En eski ve en dayanıklı psikoloji iş başındaydı. Yaptığı tek şey ise şuydu. Bütün olayları bir edim, bütün edimleri de iradenin bir sonucu olarak düşünüyor ve böylece dünya bir yapan edenler kalabalığı haline geliyordu. Yapan edenler, özneler, her olaya burnunu sokmaya başlamıştı. İnsanlar tutkuyla inandıkları üç içsel gerçeklerini, irade, akıl ve beni, kendilerinden çıkarıp dünyaya yansıtıyordu. Varlık kavramını ben kavramından aldılar. Beni neden olarak kavrayışlarına dayanarak şeyleri kendi imgelerinde varlıklar olarak konumlandırdılar. Şeylerde yeniden keşfettiklerinin en başta içine koydukları olduğuna şaşıran var mı? Şeyin, daha doğrusu şey kavramının kendisi bile bir neden olarak ben inancının bir yansımasıdır. Atomlarınıza gelince sevgili bay teknisyen ve bay fizikçi, ne çok hata, ne ilkel psikoloji var sizin atomlarınızda. Metafizikçilerin horrendum pudendumu olan kendi içinde şey kavramından bahsetmeye gerek bile yok. Aklın gerçekliği var ettiğini düşünme hatası. Bunu ise gerçekliğin ölçütü saymak. Buna da Tanrı demek. Horrendum pudendumu. Latince utanç verici şey anlamına gelir. 4. Hayali nedenler hatası. Rüyalarla başlayalım. Belli bir hisse kapılır, top ateşinin uzaktan gelen sesini takiben mesela ve ona sonradan bir neden atfederiz. Bu, genellikle hayal eden baş kahraman olduğu küçük bir roman haline gelir. Bu sırada his, bir çeşit rezonans biçimde kalır. Bekler, sanki nedensel içgüdümüz yüzeye çıkmasına izin verecektir. Rastlantı olmaktan çıktığı noktada anlamlıdır artık. Top ateşi nedensel bir bağlantı noktasında zamanın tersine çevrilmesiyle gerçekleşir. Sonraki olay olan güdülenim genellikle geçmişe ışık tutan yüzlerce detayıyla birlikte ilk olarak yaşanır, top ateşi de onu izler. Ne olmuştur? belli bir fiziksel koşul tarafından yaratılan düşünceler o durumun nedeni gibi anlaşılmıştır. Aslında uyanıkken de yaparız bunu. Genel hislerimizin çoğu her çeşit yasaklama, baskı, gerilim, organların işbirliğinin bozulması ve özellikle de nervus simpaticus'un durumu nedene bağlı içgüdümüzü uyarır. Bu durumda oluşumuzun iyi veya kötü hislerimizin bir nedeni olsun isteriz. Nervus simpaticus, Latince sempatik sinir sistemi anlamına gelir. Özel bir durumda olduğumuz gerçeğini saptamış olmak asla yeterli değildir. Ancak bir çeşit güdülenme atfettikten sonra bu duruma izin verir, onun bilincine varırız. Bu gibi durumlarda bilinçsizce harekete geçen hafıza, kişiyi aynı türden benzeri durumlara ve bunlara bağlı nedensel yorumlara geri götürür, asıl nedenlerine değil. Hafıza aynı zamanda düşüncelerin, eşlik eden bilinç dizisinin asıl neden olduğu inancını da ileri sürer. Bu, nedensel yorumlamalara nasıl alışıldığını gösterir. Aslında bu yorumlar, nedenin araştırılmasını engeller ve hatta bunu imkansız kılar. 5. Bunun psikolojik açıklaması. Bilinmeyen bir şeyi bilinir hale getirmek, rahatlatan, güven veren, tatmin eden bir şeydir ve bir güç hissi doğurur insanda. Bilinmeyen şeyler tehlikelidir, kaygıyı tetikler. Temel içgüdü bu acı verici halden kurtulma isteğidir. İlk prensip, herhangi bir açıklamanın varlığı, hiçbir açıklama olmayışından yeğdir. Bu, temelde rahatsızlık verici düşüncelerden uzaklaşma isteğidir. Ama insanlar bunu nasıl yapacaklarından tam olarak emin değillerdir. Bilinmeyeni bilinir hale getiren ilk düşünce, o kadar iyi hissettirir ki gerçek olarak kabul edilir. Doğrunun kıstası olarak hazzın kanıtı, güç. Böylece nedensel içgüdü korkuya bağlı hislerle tetiklenir ve şartlanır. Niçin sorusu, mümkün olan her yerde böyle bir nedeni işaret edeceği yerde, nedenin belli bir türünü işaret eder. Güven veren, rahatlatan bir nedeni. Bu gereksinimin ilk sonucu, nedenin hali hazırda bildiğimiz, çoktan karşılaşıp hafızaya kaydettiğimiz bir şeylerle ilişkilendirilmesidir. Bu, yeni, yabancı veya önceden karşılaşılmamış bir şeyin neden olabileceği ihtimalini seçenek dışı bırakır. Yani, öylesine açıklayıcı bir neden değil, seçilmiş, tercih edilen bir açıklama ararız. Bilinmezlik hissini, daha önce karşılaşmadığımız bir şeylerle uğraştığımız fikrini hızla uzaklaştıracak en genel nedeni. Sonuç olarak, belli bir tür nedensel atıf giderek yaygınlaşır. Sistemin içinde yoğunlaşır ve sonunda da en baskın olarak ortaya çıkar ki bu da diğer tüm açıklamaları ve nedenleri bertaraf eder. Bankacı hemen işini, Hristiyan günahını, genç kadın da aşkını düşünmeye başlar. 6. Bütün ahlak ve din alemi hayali nedenler kavramına aittir. Genel itibariyle rahatsızlık veren hisler için bir açıklama. Bu hisler dostça olmayan varlıklardan doğar. Şeytani ruhlar, en ünlüsü cadılıkla suçlanan histerikler. Bu hisler yasak eylemlerden kaynaklanır. Yavaş yavaş ruhsal bir huzursuzluğa dönüşen günah, günahkarlık hissi. İnsanlar kendilerinden hoşnutsuz olmalarına her zaman bir neden bulurlar. Cezadır onlar. Yapmamamız gereken şeyler için ödediğimiz bedeldir. Schopenhauer'un utanmadan genelleştirdiği ifade, ahlakı asıl olduğu haliyle zehirli, hayatı karartan şey olarak gösterir. Ruhsal veya fiziksel her büyük acı bize hak ettiğimiz şeyi gösterir. Çünkü hak etmediğimiz bir şeyi yaşamayız. İstenç ve tasarım olarak dünya, 2, sayfa 580. Bu hisler kötü sonuçlanan düşüncesiz davranışlardan doğar. Duygulanımlar, algılar neden olarak, suçlu olarak düşünülür. Fiziksel aciliyeti olan durumlar, diğer acil durumların da yardımıyla hak edilmiş olarak yorumlanır. Hoşnutluk veren hisler için bir açıklama. Bu hisler Tanrı'ya olan inançtan doğar. İyi eylemlere ait bilinçten doğar. Sözde rahat vicdan, iyi bir sindirimle benzeşen ve genellikle de onunla karıştırılan fiziksel bir olay. Bu hisler iyi sonuçlanan eylemlerden doğar. Safça bir yanılgı. İşlerin iyi sonuçlanması bir hastalık hastasında veya Pascal'da hoşnutluk veren hislere yol açmaz. Bu hisler inançtan, aşk ve umuttan, Hristiyan erdemlerinden doğar. Aslında tüm bu sözde açıklamalar bir sonuçtur ve sanki haz ve acı hislerinin yanlış bir dile tercümesi gibidir. İnsanlar umutlanır çünkü temel fiziksel hisleri yeniden güçlenmiş ve zenginleşmiştir. İnsanlar Tanrı'ya inanır çünkü bütünlük ve sağlamlık hisleri onlara huzur verir. Ahlak ve din, hata psikolojisini etraflıca açıklamaya yetebilir. Her bir durumda neden ve sonuç birbirine karıştırılmıştır veya doğru, doğru olduğuna inanılan şeylerin etkileriyle karıştırılmıştır. Ya da bilincin bir durumu nedenleriyle karıştırılmıştır. 7. Özgür irade hatası. İnsanlar özgür irade kavramına olan ilgilerini kaybettiler. Onun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Teologların insanları sorumlu, onların kelimeden anladıkları şekilde tutmak ve kendilerine bağımlı kılmak için kolları sıvadığı en sahtekar oyun. Ben sadece insanlar sorumlu tutulduğunda sahneye çıkan ruh halini tarif ediyorum. Sorumlulukların olduğu her yerde cezalandırma ve yargılama içgüdüsü iş üstündedir. Ne zaman belli bir gidişatın izi iradede, bir niyette veya sorumlu bir eylemde aransa, varlık masumiyetinden olur. İrade kavramı özünde cezalandırma, yani suçlu bulma isteğiyle birlikte tasarlanmıştır. Eski psikolojinin tümü, irade psikolojisi, mimarlarının, eski toplumların başpapazlarının, ceza çektirme haklarını kullanmak üzerine kurulmuştur veya bu işi Tanrı'ya bırakmışlardır. İnsanlar özgür olarak düşünülmüştür. Bu sayede de suçlu bulunmak üzere yargılanabilir ve cezalandırılabilir olmuşlardır. Dolayısıyla her eylem istenmiş olmalı, bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ki böylece psikoloji biliminin en temel sahtekarlığı, psikolojinin asıl ilkesi haline getirilmiştir. Ama artık karşıt yöne doğru ilerliyoruz. Biz ahlak karşıtları, dünyayı suç ve ceza kavramlarından kurtarmak, psikoloji, tarih, doğa gibi kavramlarla birlikte toplumsal kurumları temizlemek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Bu sırada karşılaştığımız en radikal karşıtlar ise masumiyeti zehirleyip onu ceza ve suç kavramlarına hapsetmek için ahlaki dünya düzeni kavramını kullanan din insanlarıdır. Hristiyanlık bir celladın metafiziğidir. 8. Bizim tek öğretimiz nedir? Hiç kimse insanlara niteliklerini bahşetmez. Ne Tanrı, ne toplum, ne ebeveynler, ne atalar, ne de insanların bizzat kendileri yapar bunu. Bu sonuncu saçmalık anlaşılabilir özgürlük başlığı altında Kant tarafından yayılmıştır. Hatta belki bir de Platon tarafından. Hiç kimse var olan insanlardan ya da içinde bulundukları çevreden, durum ve şartlardan sorumlu değildir. İnsan varoluşunun faniliği, var olmuş ve var olacak diğer tüm şeylerin faniliğinden ayrı tutulamaz. İnsanlar özel bir tasarımın, iradenin, amacın ürünü değildir. İnsanlar, insanlık idealine, mutluluk ve ahlak idealine ulaşmak için bir girişimden ibaret değildir. İnsanın varoluşunu herhangi bir nedene dayandırmaya çalışmak saçmalıktır. Amaç kavramını biz yarattık. Gerçeğin bir amacı yoktur. İnsan gereklidir. Yazgının bir parçasıdır. İnsan bütüne aittir. Yalnızca bütünde bir anlamı vardır. Varlığımızı yargılayacak, ölçecek, karşılaştıracak, kınayacak bir şey yoktur. Çünkü bu bütünü yargılamak, ölçmek, karşılaştırmak ve kınamak olur. Bütünün dışında hiçbir şey yoktur. Artık hiç kimsenin sorumlu tutulmadığı, varoluşun bir causa prima'ya dayandırılmadığı, dünyanın bir duyu ya da tin merkezi olarak algılanmadığı zaman o büyük özgürlük elde edilecektir. Ancak böylece varlığın masumiyeti yeniden düzenlenebilir. Causa prima, Latince ilk neden anlamına gelir. Tanrı kavramı, varoluşa yöneltilmiş en büyük karşı çıkıştır. Tanrı'yı reddediyoruz. Tanrı'ya karşı sorumluluğu kabul etmiyoruz. Ancak böyle dünyayı kurtarabiliriz. Çekiç konuşuyor. Neden bu kadar sertsin? Demişti kömür bir zamanlar elmasa. Yakın akraba değil miyiz? Neden bu kadar yumuşaksınız? Ey kardeşlerim, ben de size soruyorum işte. Kardeşim değil misiniz? Neden bu kadar yumuşak, itaatkar ve gevşeksiniz? Neden bunca inkar var kalplerinizde? Neden böyle az yazgı var bakışlarınızda? Yazgı olmak, acımasız olmak istemiyorsanız, nasıl kazanacaksınız benimle birlikte zaferi? Sertliğinizi istemiyorsa kesip parçalamak, benimle birlikte nasıl yaratacaksınız? Bütün yaratıcılar serttir. Ellerinizi bal mumunu bastırır gibi bastırmalısınız bin yılın üzerine ve de mutlu olmalısınız bundan. Mutlu olmalısınız bin yıllık istemin üzerini bronza yazar gibi yazmaktan. Bronzdan da sert, soylu. En soylu olan tümüyle serttir sadece. Ey kardeşlerim, üstünüze bırakıyorum bu plakayı. Sert olun.